Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Onat Demiröz.
Ben Noyan Altaylı.
Ben Efecan Yavaşgel.
Sıralarınız karıştı.
Birlikte yine haftanın basketbol gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta yine Uğur Kutlukay aramız değil fakat rotasyondan Noyan Altaylı.
Uğur ne ayak? Ne yapıyor?
Uğur yok abi. Ne yaptığını kimse bilmiyor. Ulaşamıyoruz da kendisine.
Kayıplara karıştı.
Programda ufak bir değişiklik yapalım. Rotasyon artık kalıcı hale geldi.
Öyle oldu evet.
Euroleague gündemini konuşmadan önce bir iki not söyleyeyim arkadaşlar. Beşiktaş'ın Bahmet'in Uşak'ın ve Karşıyaka'nın oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 4'te 3 yaptık. Beşiktaş Şipro maçında 68-66 kazandı. 10-12 sayıya kadar çıkan bir maçtı fakat son çeyrekte geri döndü Şipro ve hatta maç topunu da kullandılar.
Güzel maç olmuş.
Güzel maç oldu evet. Maç topunu da kullandılar ama atamadılar. Beşiktaş birazcık şansını da yardımıyla kazandı. Orada yine Beşiktaşlı arkadaşlar için bir not vereyim takip etmeyenler varsa. City maç 11 sayı 18 rebound 4 blokla haftanın en iyi performanslarından birini.
2 yıllık kontratı garantiymiş bence.
Yani City maç sene başından beri beklentimizin üstünde. Ufuk Hoca da gayet çok iyi kullanıyor. Özellikle Michael Roll ve Thompson sonrası ikili oyunlarda devrimleri vesaire çok etkili City maçın. Şampiyonlar Ligi'nde bu notu verdikten sonra bir de Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir maç olarak görebileceğimiz Tofaş-Fenerbahçe maçı oynadı. Tofaş-Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Yine sert bir maç oldu. Crocker ve Meyya'dan beklendiği sayıyı buldu Tofaş ama Barış'ın 8 sayı, 8 asist yapması ilginçti mesela. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz?
Ya evet. Fenerbahçe açısından rotasyon problemleri devam ediyor tabii çok yoğun.
Yani Stukas 37 dakika oynadı bu arada. Evet, Tofaş yani. Maçında yani Fenerbahçe rotasyon yapmadı. Rotasyon yaptığı için yenilmedi. Bizi dinleyenler onu da söyleyeyim. Evet. Stukas'ın 37, Yudov'un 30 dakikası var maçta.
Aynen öyle. Yani Tofaş bu problemi iyi avantajı çevirdi ve evet. İyi bir karakter gösterdi ama bence Tofaş'ın yükselişi devam edecek. Çünkü Chris Kaplan'ı da kadroya eklediler. Evet. Çok iyi bir transfer. Ondan bahsedelim. Kendisi hani iyi bir ceza kesici olmakla beraber hani içeride mismatch problemi de yaratan bir forvet. Eğer sağlıklı olursa Tofaş'a iyi katkı verecektir.
Bir Avrupa takımında oynayabilecek kalibrede bir oyuncu aslında.
Yani bir kere zaten çok iyi bir dış şutu var. Hani özellikle bizim ligimiz açısından fizik olarak da iyi kalacaktır. O yüzden Tofaş'a iyi katkı verir. Yani Tofaş'ın oradaki yani Robertson da çok iyi buzun zaten. Oradaki işte rotasyonu böylece genişlemiş oldu.
Yani bu maçta Tofaş 8 kişiyle oynadı. Fenerbahçe 9 kişiyle oynadı ama Fenerbahçe şöyle. 7 kişi ana rotasyondaydı. Melih ile Barış Ersek 15 dakika civarında toplamda. 12-13 dakika civarında süre almayı başarabildi ancak. Fenerbahçe'nin bu rotasyon konusu devam ediyor sorunu. Buradan Euroleague'e geçebiliriz sanırım.
En sevdiğim.
En sevdiğimiz alana gelelim. Haftanın en önemli maçlarına. İlk maç, temsilcilerimizin ilk maçı Fenerbahçe Kızıldız maçıydı. Beklediğimiz gibi Fenerbahçe rahat yendi. Ben bir iki not söyleyeyim size vermeden önce. Uzunların dominant olduğu bir maçta. Zaten Kızıldız'ın ciddi bir atletizm problemi var. Yudov'un 15 sayı, 9 rebound, 5 asist, 5 blokluk performansı. 2001'de Dino Radya'nın benzer performansından sonra ilk kez gerçekleşen bir şey bir pivot tarafından evet. Euroleague'de. Stukas yine double-double'a yakın bir performans sergiledi. Antic belki geri dönüş maçı olabilir mi? Onu konuşmam lazım. Bir de şey, Melih felaket bir maç çıkardı süre almasına rağmen. Oradan ben sözü size bırakayım. Orçun ne der?
Ya öncelikle Kızılız zaten daha rotasyonla oynayan bir takım ve bu maçta da Guduric kadroda değildi. O yüzden rotasyonları iyice daralmıştı. Ya Kızılız açısından maçı kazanma anahtarı zaten skoru 70'lere çekebilme noktasına. Yani onlar 70-71 yedikleri zaman ancak maçı kazanma noktasına getirebiliyorlar. Ama Fenerbahçe zaten çok doğru bir şekilde maçın başında oyunu direkt boyalı alana yıktı. Oradaki fiziksel üstünlüğünü direkt kullanarak yani Vesili ve Yudov'la orada bir egemenlik kurdu.
Yani maç Aliyup'la başladı zaten. 3. saniyede.
Evet. Yani saniyede. Ekve artık hani top getirmeye falan da başladı. Böyle alıp geliyor. Ve yani bu maç bahsettiğim gibi hani Dino Radya'dan sonra Ekve için bir hani aslında gösteriş maçıydı. Yani hani Avrupa'nın en iyi uzunu olduğunu bir kere daha tüm izleyenlere bütün hünerleriyle beraber göstermiş oldu. Yani aslına bakılırsa maçın başında biraz Kızıldız'ın da istediği bir tempo vardı. Yani daha ağır ritimli giden bir maçtı. Yani yarı saha basketbolu oynanıyordu ama tabii yani Fenerbahçe'nin kadro üstünlüğü kendisini direkt gösterdi. Ve Fenerbahçe zaten ritmi aldı ve maçın sonuna kadar da oyunu hep önde götürdü. Fenerbahçe açısından bir problem vardı bence. O da Fenerbahçe ne zaman rotasyona dönse, yani işte maçta Obradovic, Minçevi falan da denedi. Hani genç oyunculardan katkı almaya çalıştı. Ama Fenerbahçe ne zaman bu değişiklikleri yapsa Kızıldız hemen bir seriyle karşılık vardı ve maçı işte böyle hani 8 sayı civarına falan getirdi. Bu ilerisi için bir problem açıkçası. Melih maçta ilk 5 başlamıştı.
Değil mi? Ben de yanlış hatırlamıyorsam.
Yok, ilk 5 başladı. İlk beş evet. Başladı. Evet. Ve yani direkt 2 top kaybı, çok kötü savunma.
Ya bana şey gibi geldi o. Obradovic ibreti alem için alın. Hani alın Türk oyuncularınız budur diye.
Ya bana biraz öyle geldi. Çünkü hani Melih ilk 5 başlayacak bir şey yapmadı bugüne kadar. Ya onları kazanmaya da çalışıyor olabilir tabii ilerisi için ama ya benim hani Melih'in gerçekten Euroleague'de Anadolu Efes maçları dışında katkı verdi ve iyi oldu bir maç.
Özel hazırlandı.
Motive oluyor maçlara.
Hani, yok yani.
Siz ne dersiniz? Ya 15 sayı da aldı bu arada Fenerbahçe. Yani rahat aldı. Bir notu söyleyeyim size bırakmadan. Kızıldız topun değerini biliyor. 7 top kaybıyla maçı kapattılar. Fenerbahçe 17 ile kapatmasına rağmen o kadar dominanttı ki pota altında.
Ama rebound üstünlüğü.
Rebound üstünlüğü tabii ya. 12 rebound farkı var.
35-23.
Takım reboundları 38-26.
Evet.
Yani güzel. Fenerbahçe'nin yani bu maç itibariyle dış şuta çok fazla ihtiyacı kalmadığını gördük. İçeriden 169'a yakın bir isabetle oynadılar. Ki 25-36 çok büyük bir yüzde. Bu dominantlarını çok iyi kullandılar. Yani maçın sonlarına doğru özellikle 3. periyodun hatta sonlarına doğru işte Ahmet Düveroğlu vesaire girdi oyuna Minçev. Yani o rotasyonun bir nevi hani her oyuncuyu kullanayım biraz da takım dinlensin diye düşünmüş olmalı Obradovic. Tabii ki bu esnada biraz daha fark kapandı. Yani çok kritik seviyelere gelmedi belki ama fark da biraz azalma oldu. Zaten bunu gören Obradovic hemen müdahale etti zaten oyuna. Belli bir seviyenin altına gelmesini kesinlikle istemiyor. Obradovic'in de zaten tamamen mantalitesi bu. Hakimiyeti özellikle evindeki maçlarda sürekli elinde tutmak istiyor. Ve takımın herhangi bir şekilde yumuşamasına hiçbir şekilde tavizi yok. Bunu net bir şekilde gördük zaten bu maçta da. Oyun anlamında da kesin bir üstünlüğü vardı Fenerbahçe'nin. Ya Kızıldız'ın yani bu maç itibariyle çok beğenmedim açısı. Yani 72 sayı buldular ama zaten maç koptuktan sonra yani oyunun boş anlarında attıkları
Kızıldız'ın seviyesi zaten belli yani.
Beklentim o yönde değildi ama dediğim gibi bu maç çok beğenmedim açıkçası Kızıldız'ı. Simon'un performansını özellikle. Hani çok övdüğümüz bir adamdı önceki programlarda da.
Evet.
Aslında maç iyi, fena da istatistik çıkarmadı maç sonları. Maçı izleyemeyenler için söyleyeyim. Hani maçı izlemesen Simon iyi oynamış gibi gelebilir.
Evet.
İndeks eğitiminden
falan.
Evet, birazcık da onun etkisi var.
Soktuğu şutlar evet yani.
Girdi maç genelde. 4-3 ama şutla falan oynadı yine.
Yani. Zaten 10 sayı barajındayken soktu şutlar. Yani.
Biraz daha o 10 sayı barajında tutabildi diyelim. Ekstra performans.
Evet. Ya bu, evet, sen
buyurun. Kesmeyeyim ben.
Maçla ilgili
ya şeyi söyleyeyim ben. Siz deyince aklıma geldi mesela hani Obradovic hiç düşmesini istemiyor. Onu mesela Spaya da yapardı. Bunu daha önce söylemiş olabilirim. Tam hatırlayamıyorum.
Spaya deme abi ya.
Yani
kendimizin işi.
Hatırlamak istemiyor olabiliriz
ben
yani.
Ben sizin kadar kötü koç olduğunu düşünmüyorum Spaya'nın da. Şöyle Ömer'i mesela çıkarmazdı. 20 sayı yeseler bile.
Şunu sormak
Ömer istiyorum. Oynardı yani. Ömer hani şey derdi. Gençlere bir mesajdı bu. Hani Ömer kadar bile oynayamıyorsunuz. Fark 20 olmasına rağmen mesela Fenerbahçe veya Panathinaikos, Galatasaray veya Baskonya, Darüşşafaka maçlarında konuşacağız hani 12. oyuncular oyuna girdi. Öyle şeyler olmazdı bazen hani Ömer gibi oynamanız gerektiğini mesajını verirdi. Acaba Obradovic de onu mu istiyor? Melih'ten. Veya mesela Ahmet'in şöyle bir problemi var. Ahmet de süre aldı. Efes'teki problemi devam ediyor. Ahmet'in savunmada ayakları yavaş. Ve Kuzmiç oynuyor gerçi ama daha atlet bir uzunla karşılaşırsa Singleton olabilir, başka bir uzun olabilir. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayaklarından çok pozisyon kaybediyor Ahmet. Ve bu pota altındaki Fenerbahçe'nin dominantlığıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaratıyor Ahmet
oyundayken. İki takip edenler için Ahmet mesela ligde de deniyor. Avrupa'da için Ahmet'in üstündeki ilgisinin arttığı açık. Bunu zaten mesela
hemen transfer etti zaten şey. Efes bırakınca hemen transfer etti.
Ama bu son birkaç ay diyeyim ya da bir son bir ayda diyelim daha fazla bir ilgi gösterdi ortada. Şöyle ortada. Ahmet'i böyle maçlarda daha önce Ahmet'i içeri soktuğunu görmemiştik.
Evet, evet.
Ahmet de burada denemesinin, Ahmet'ten verim almasının, hatta Ahmet'e topu vermesinin bir sebebi vardı. Bunu görüyordu zaten. Ligde de bazı maçlarda aldı ve üstüne çok çok konuşarak yaptığı şeyler var.
Ben Ahmet'ten konuya geri dönüp şeyi sormak istiyorum abi. Tabii. Orhun Ene mi daha iyi koç, Nevan Spaya mı? Bunu Togan'a sormak istedim. Sormasaydım eksik kalacaktı. Hadi bakalım.
Spaya'nın koçluk yaptığı sezonda Spaya daha iyiydi. Orhun Ene'nin 2011 Eurobasket felaket. Açıp bakabilirsiniz. Şu an Orhun Ene daha iyi ama o zaman Spaya daha iyi koçtu.
Maçla ilgili bir şey daha
oldu. Yani Orhun Ene'nin mil takım performansını... Pardon Efecan. Hani Orhun Ene'nin mil takıma gelsin istiyoruz.
Nasıl ateşledim ama.
ama Orhun Ene çok kötü bir Eurobasket geçirdi.
Doğru.
Onu unutmayalım yani. O yüzden o dönem Spaya bence daha iyi koçtu.
İyi cevap.
Onu söyleyebilirim.
Şimdi Fenerbahçe maçını kapatmadan bir şey daha söylememiz
var zaten.
Ya yazdığım için söyleyeyim. Zaten diğerlerinin rotasyonu, Antic'in dönmesini falan konuştuk. Ya bir kere Ekpe ve Kostas'ın hep söylüyoruz. Aynı anda iyi oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin Euroleague'de üstün olamayacağı takım
yok.
Bir tane.
Bence evet. Yok. Bence CSKA'ya da üstün olurlar. İyi maç çıkarırlarsa.
Ya. İyinin derecesini konuştuk.
Evet, çok iyi olmalılar.
Hani birazcık daha. Ama bence şöyle bir problem var. Veseli, Kanish, Dixon hep oyun içindeler de. Datome nerede?
Evet, sene başından beri Datome'de.
Datome nerede yani? Bunu bilen var mı?
Sicilya'daymış abi.
Sicilya'da. Bilmiyorum yani Datome geçen senenin en parlak oyuncusu Fenerbahçe'yle herhangi bir taraftarı sorsanız kimi seviyorsunuz diye.
Tabii.
Cici derlerdi.
X faktör oyuncusuyla.
Yani şimdi bu sene Datome'de böyle bir düşüş olması Fenerbahçe'nin favori olmamasıyla eşdeğer gibi bir şey benim gözümde. Yani çok ekstra parçaydı Fenerbahçe için.
Yani daha işim doğru. Bitmedi diye Milano'ya falan da gitmedi aslında. Hırsı da vardı.
Yok hırsı var burada ya kalmak istiyor zaten.
NBA'den teklifler vardı NBA'ye gitmedi.
Ya size girecek mi oyun için? Sezon
mutlaka
içinde?
Mutlaka ya.
Ya sezonun ilk başlangıç ayında işte Yudo ve Veseli ile beraber bir parası kontrat sıkıntısı vardı. Onu aştılar. Yani Yudo ve Veseli'yi aştı. En son Datome'ye gelmişti. En çok zorlandıkları nokta Datome'ye galiba ikna etmek gibi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorum.
Gerardini iyi çıkardı orada.
Ve yani bunun etkileri var sanki. Hala oyundan kopuk. Dikte de öyle. Yani Dikte gene hani 15 sayı ortalamanı az çok tutturuyor ama herhalde dediğim gibi çok verimli olduğunu düşünmüyorum hala. Zaten Euroleague'de yok. Yani bu nereye kadar gidecek? Kızım merak ediyorum. Sezon ortası geldi.
Ekstra performansına ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Zaten herkes içinde oynuyor. Hani dediğim saydım bu yabancıları. Zaten hep genelde 10 performansla üstünde oynadılar.
Kalinic gelişmeyi kaydettim.
Ribantlarda çok fazla üstünlük sağladı.
Ya Sulukas ve Yudo yani üstün bir performans sergilediği sürece hani Datome'yi çok aramayabilirler ama işte
yani. Ama şimdi mesela karşı takımlar için düşündüğünüzde daha önce kitlemeniz gereken bir Datome vardı.
Şunu söyleyeceğim yani seviye arttıkça yani oyunu çeşitlendirmek gerekecek ve orada tabii ki Datome'nin performansına ihtiyaç olacak.
Yani tabii mesela Ovaka'da, Madrid'de veya Moskova'da ihtiyacı olacak Datome'ye Fenerbahçe'nin.
Kesinlikle.
Yani F4 yolunda ihtiyacı olacak.
Fenerbahçe faslını kapatıyoruz. Fenerbahçe beklediğimiz gibi rahat bir galibiyet aldı ve 3. sırada 8 galibiyetle. Efes, Anadolu Efes, Barcelona maçına geçelim. Güzel bir Euroleague maçı oldu. 72-68 Efes kazandı. Maç bu yönüne götürdü. Son saniyelerde gerilir düştü
harika
ama
maç oldu ya.
6-0 seriyle maçı aldı Efes. İstatistiklere geçmeden önce sanırım konuşmamız gereken Aydın Örs'ün formasının Aptifekçi'ye asılması çok güzeldi. Onurlandırıcı bir şeydi Aydın Örs'ü ve bütün Efes taraftarlarını da sevindirdiğini tahmin ediyorum ben. Anadolu Efes geç kalmış olsa da çok güzel bir uygulamaya başladı. Bu devam edecek bu arada biz dinleyenler için söyleyelim.
Sırada kim olsun bu arada var mı aklınızda bir isim?
Kim ben sırada Tamer Oyguç olsun isterim mesela. Daha sonra Petar Namoski olsun isterim ama galiba Tamer Oyguç'la kulübün arası pek soğuk hala. Yani çok iyi durumda değil çünkü Tamer Oyguç bilmiyorum ne yaşadığı
kulüple. Namoski'ye verirsin de benim için rahatlar olmuyor.
Yani Koraç Kupası'ndan alan takımdan 2-3 oyuncuya en az verebilir.
Efes Pilsen kadrosundan verilmeli.
Yani şöyle söyleyeyim, sözü size bırakmadan maçla ilgili. Mesela Ermal Koç'u maçı izliyordu. Bütün taraftarlar Ermal Koç'u alkışladı ama Mirsad da maçı izliyordu. Mirsad alkışlanmadı. Yani Mirsad çok önemli.
Mirsad'ı görmedim ben. Neredeydi Mirsad?
Mirsad da salondaydı.
Ömer, Hidayet hepsi salondaydı.
Onlar karşı taraftaydı da.
Tamer yoktu.
Ermal bizim taraftaydı.
Volkan Aydın vardı Tamer.
Maçla ilgili şöyle bir detay daha var. Mesela Cedi'nin sakatlığında Ermal içeri falan geldi.
Evet, evet.
Tabii tabii.
Evet,
yani çok sevdiğim şeylerdi.
Aynı içeri koştu.
Maçla ilgili size şeyi söyleyeyim. Bu sefer guardları iyi oynadı. İyi oynadı derken skoru guardlar sürükledi Efes'te. Geçen haftaya göre farklılaşan bir şey. Ve bu arada gecenin en güzel hareketini Örtel'in 68-68'e getiren asisti Dunstan'ı bıraktı ikili oyuncu. Gecenin en iyi asisti o seçildi ve bir güzel nokta daha teknik kısımlara girmeden önce 9.000 civarında kişi, Euroleague rakamı bu ama 10.000 diye düşünüyorum ben. Zaten Euroleague şey demiş, hani kesin rakam değil demiş. Efes maçını izlemeye geldi. Bu önemli. Efes bu kadar seyircinin önünde kazandı ve bu seyirci bir daha gelecektir diye düşünüyorum. Teknik analiz için siz ne dersiniz? İstatistiklerde de Efes önde zaten. 94-70 indeks ratingler.
Kim başlıyor?
Başlayabiliriz.
Ben ilk yarıyı ben şöyle özetledim. Yani tam bir savunma basketbolu vardı ki Efes'in gerçekten savunma anlamında iyi iş çıkarttığını gördük. 28 sayı yediler. Bunu ikinci yarıda sürdürmelerini bekledim açıkçası. O direnci gösterdiler çünkü ilk yarı. Potansiyelleri olduğunu da gösterdiler ama 40 sayı yendi ikinci yarı ve çok kritik yerlerde yenilen sayılarda maç beraber haline geldi ve hatta öne de geçtiler. Maç çok zor döndü son dakikalarda. Efes'in ilk yaptığı şey içeriden uzunda çok iyi savunmak oldu. Yani özellikle Dorsey ve Tomic'i çok iyi kilitlediler. Ve o rotasyonu çok iyi yaptı hakikaten. Teresor'u çok beğendim. Dorsey'i Omic'de kilitledi. Ben ilk başta onu yani Omic'i Tomic'de eşleştirecek gibi düşünmüştüm. Tam tersi oldu.
Ben de
isim benzerliğinden.
Fizik benzerliğinden.
Gerçekten Dunstan çok iyi itti Tomic'i ve yani o boy farkını çok hani iyi kullandığını söylüyor. Herkes ama ben Tomic'i de izlerken onu çok beğeniyorum.
Ama
kolları işte, da çok uzun vesaire ama
yumuşaklık dezavantajı.
Dezavantajı burada
kendi gösterdi.
Ya Rice ve Koponen'den ekstra üçlükler geldi. İlk yarıda atamadıkları boş üçlükleri ikinci yarıda attılar. Yani Koponen mesela maçı çok sayılı bitirmedi ama Koponen'in iki tane üçlüğü
çok kritik.
Çok yani kritik yerlerde Koponen maçı döndüren üçlükleri attı.
Zaten şey.
Ama Tyrese Rice'den bence şey Bartokas memnun değil. Ben bir ilk pozisyon hatırlıyorum. Bir şey söyleyeyim. Pick and roll sonrası adam değiştiler. Tomic de Cedi kaldı sanırım. 4-5 saniye kaldı o pozisyon. Dunstan geri dönene kadar ve Rice düşünmedi.
Görmedi.
Yani hiç bakmadı. Potayı hep Rice potayı düşünüyor. Efecan sen ne dersin?
Ya şimdi Nuran'ın bahsettiği gibi maça zaten hiç içeriden yemeyerek ve ikili oyunlarda yenilmeyerek başladı.
Evet.
Yani bu çok önemli bir gösterge. Dunstan Tomic eşleşmesi bir. Sonra da Omic de Dorsey'nin eşleşmesi. Hep Efes'ten yana sonuçlar verdi. Şimdi hocam sizin söylediğiniz şeye şöyle katılıyorum. Rice varken Rice bu oyunları oynatamıyor.
Evet.
Zaten Bartokas memnun değil. Kimse memnun olmamalı. Hani zaten topu kendi kullanan bir oyuncu. İlk yarı boyunca Rice takımı yönetemedi. Zaten bunun hamlesini de ne zaman Renfro'yu bu görev için oyuna aldı. İçeriden Efes çözülmeye başladı.
Ki Renfro da bir oyun kurucu, yani saf bir oyun kurucu değil aslında.
Çünkü hatta Tomic'in arda arda attığı bir 1.5 seri var. İşte Dorsey'nin pozisyonları var. İçeriden yiyerek başladık 3. çeyreğe. Ama maçın dönmesi dediğin gibi zaten inanılmaz bir şut performansı gösterdiler ikinci yarıda. 29-12 üçlük atmışlar. Kaçı ikinci yarıdır? Tam olarak bakmadım. Bir 8 tane vardır eminim ki.
Diğer arka arkaya attılar.
Dolman'ın var, Renfro'nun var, Koponen'in var, Rice'ın sonunda attıkları var. Ya bir de boş şut tercihlerini kaçırarak 12 tane attılar. Evet. Şimdi 2 tane çok boş üçlüğü var. Evet. Bir tanesi hatta bütün tribünlerin itiraz ettiği Cedi sakatken bir hücum kullandılar. Hani bence
bence orada
bir gösterge değildi.
Birazdan bahsedeceğim. Yani. Bartokas'ın kurtluğu da var ya.
Ya işte o kurtluk maç kazandırmıyormuş ama onu gördük yani sonunda.
Birazdan geleceğim. Maç kazandırmadı
ama. Barcelona'nın dönüşünü de şuna bağlıyorum. Şimdi Fast and Space'i yani tempoyu seven Barcelona'nın da buna ayak uydurduğu zamanlarda içeriden oynamayı unutan bir Barcelona olduğunu gördük. Maç boyu, maç başında.
Ama Dorsey'e hiç top inmedi.
Hiç top inmedi. Barcelona'da bir anda kendini sanki hani o derecede bir oyun oynayabilecekmiş gibi hissetti bence Bartokas. Bunun şeyini aldı, cezasını çekti ilk yarıda. İkinci yarıda biraz daha akıllı, biraz daha içeri top inerek ve boş şut tercihleri bularak oynadı. Bu oyun tarzının, Efes'in bu oyun tarzının şeyi zorluğu bu tarz oynayan takımlar, hani şut atabilen takımlara karşı oyun döner. Yani maçın hakkı 15 iken maçı son topla kazanırsınız. Evet,
evet. Yani şey Orçunas vermeden sözü şeyi ekleyeyim ben. Mesela Deşan'ın bu takımın set şutörü, Deşan'ın berbat bir...
Ayrıca bu takımın set şutörü olan Deşan Tamız iki tane şut kullandı ki takım set oynamadan. Evet.
Airball falan var yani.
Sol forvet. Top çok feci.
Ya hem yanlış şut tercihleri vardı. Bu da bence Barcelona'nın ikinci yarıdaki akıllı oyunuyla alakalı ve çok basit top kayıpları yaptık yine. Evet. Yani Efes olarak.
Orçun sen... bu arada neyse sen Efecan. Sen devam et. Aklıma bir şey geldi.
Ben mi devam edeceğim, Efecan mı devam edecek? Ona bir karar verelim.
Ona bir karar verelim.
Efecan'ın şeyini konuşurken aklıma geldi. Orçun'la konuşuyorduk biz. Şey dedi. bu hani top kaybının da bir şeyi var. Biçimi var. Yani topu taca atmak başka bir şey. Topu ne bileyim hani backcourt'tan kaybetmek başka bir şey. Topu hücumda elden vermek başka bir şey. Elden verdiğin an 5 kişinin yüzü senin potana doğru dönüyor.
Fast break'te sonuç
alır. Fast break yiyorsun ve Efes bunu dün yaptı. Örtel'in bir
özellikle var son çeyreğin sonuna doğru. Granger'ın
var. Evet. Granger'ın
var. Son 3-4 dakikasında çok leş top kaybı. Örtel'in yani mesela yerden verdiği var mesela.
Top kaybı sayısından çok biçimi de önemli. Mesela 13 top kaybı var Efes'in. Çok ekstra bir rakam değil bu 13 ama bunların çok önemli bir kısmı elden verilen toplar. Evet. Şimdi elden verince direkt fast break yiyorsun ve hani Barcelona maç önü istatistiklerine bakarsanız bu arada maç önü istatistikleri demişken yine unuttum. Onu da söyleyeyim. Araya bir not olarak. Dip çizgi podcast programlarında bizimle beraber olmayan fakat bize verileriyle, videolarıyla ve kenarda köşede kalan haberleriyle yardımcı olan Çağlar Uzunca'ya teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir Efes analizi de yaptı. Maç önünde mesela baktığımızda Efes mağlup olurken bile 80 sayıyı bulan bir takım. Barcelona kazanırken bile 73'ü anca dönen bir takım. Bu ayrıntılı bir analiz yapmıştı Çağlar'a. O tekrar teşekkür ediyoruz. Yani bu iki maç, farklı takım maçı oldu aslında. Çok
bu maç
farklı.
Aynı şeyi görmedik ama. Bence bunun sebebi Hanikat ve Brown'un da eksik kalması dün oyunda.
Şut olarak. Evet.
Şut olarak. Yani Hanikat ve Brown'dan ofansif katkı alamazsanız Efes 72'de de maç kazanır. Hani tutarsa karşı takım.
Evet. Yani Barcelona'ya karşı kazanır.
Şimdi 80-90 attığı maçları hatırlıyoruz. Kaybettiği maçları. Hanikat'la Brown'un 20 per üstü maçları vardı yani bunların içinde. Ki kazandığı iki hafta önceki maçlarda 3 maçlık seriye baktığınızda 40-40 yaptı adam hani.
Hani Kat Lig'in en çok gelişme gösteren oyuncusu şu an.
Yani yine 10 ribanda yakın. Yani. 9 riband çekti galiba dün. Yani. Ama hücumda eksik kaldığında Efes'in zorlanabileceğini de düşünüyorum. Yani.
Orçun sen 4 kısadan bahsedeceksin galiba. Barcelona'nın.
Ondan önce yok. Şunu söyleyecektim. Ya ilk yarı performansından bahsedeceğim Anadolu Efes'in. Orta bir top kullandı arkadaşlar ilk yarı. Evet yani bu bence Perosevic'in istediği basketbolun her hafta üzerine koyarak gelmesiyle katın alakalı yok ve evet yani ve Anadolu Efes Barcelona'ya karşı ilk yarıda ciddi bir üstünlük kurdu. Yani hani oyunu akıcılık açısından çok iyi yönetti. Yani ikinci yarı durumlar değişti ama Efes'in her hafta Perosevic basketboluna daha adapte olduğunu görüyoruz ki bu bence ilerisi için çok umut verici bir nokta. Siz de fark etmişsiniz zaten maçtaydık hep beraber. Bazı pozisyonlar var ki Örtel bitirici pozisyonda. Yani topu Örtel'in elinden aldı Perisic ve onu daha set sonunda karar verici noktada oynatıyor. Ya o şutu attırıyor ya da o iki ile oyun üzerinden pozisyon yarattırıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü
son topta böyle olmadı ama mesela. Dansın'ın yaptığı asiste. Örtel karar
çünkü
verdi.
Çünkü Granger saçma sapan bir ekstra pas.
Evet ekstra pas denedi orada yani. Yani. O biraz doğaçlama gelişti olay ama şu çok önemli. Efes'in setteki pas adedi çok ciddi şekilde artış gösterdi. Yani artık 5-6 pas arka arkaya top dönüyor ve çok iyi hücumlar izleyebiliyoruz. Yani set temposu da arttı. Ve top herkesin elinde diyor. Bu çok önemli bir detay.
Birkaç pozisyon
evet.
Vardı böyle mesela.
Yani ki savunma performansı da
onları gibiydi.
Evet. Artıyor. Şimdi ikinci yarıya dönecek olursak ne oldu? Barcelona bence orada çok önemli bir karar verdi. Baktı ki Barsokas içeride Dorsey ki hiç gününde değildi. Çok kötü bir maç çıkardı. Dorsey ve Tomic orada etkinlik kuramıyor. Yani sağlayamıyor. Ve 4 kısaya döndü. Hani Dolman'ı devreye soktu. Ve orada işte Barcelona 15 sayıdan geri gelmeyi başardı. Yani Barcelona ilk yarı
Vezenkov'un savunmasının da
etkisi var. Kötü oyunun bir noktası bence o şutların da girmemesiydi. Yani hani
Lever'den de verim alamadılar.
Ama ikinci yarı şut ritimlerini buldular ve geri geldiler. Burada bence
Kaponan ve Renfro'nun etkisi çok
fazla. Renfro ve Dolman. Çünkü Dolman'ın o yaptığı pick and pop'lar bayağı etki gösterdi yani. Çünkü farkındaysanız bayağı boş attılar ya ikinci yarı.
Evet.
Hani Rice'ın saçma sapan kararları olmasa yani mesela o Barcelona'ya dönmüştü maç yani.
Maç son topunda çok kötüymüş.
Evet yani.
Yani izlemeyenler için şöyle söyleyeyim. Rice 22 sayı attı. Yani iyi maç çıkardı falan zannedebilirsiniz. Rice iyi bir maç çıkarmadı. Yani iyi bir oyun kurucu gibi oynamadı Rice.
Yani o son bir dakikada Barcelona 2 sayı öne geçti. Maç topu geldi. Ama Rice kaldırdı orada. Saçma sapan bir şut attı yani. Hani sonrasında oyun tekrar Efes'e döndü ama Efes'in yükselişi devam ediyor. Bence önemli olan bu 3 maç arka arkaya
ve 0-3'den sonra
oyun
6-2.
Olarak
6-2 ve direkt rakibini yendi.
Tabii oyun olarak
yükselişten. Fiksürlerden de bahsedeceğiz. Efes önemli bir adım attı.
Evet, önemli bir
şu
adım
oldu. Şu anda 7. sırada zaten.
Aydın Örs Hoca'ya da güzel bir hediye oldu bu galibiyet. Harika. Çok güzel bir galibiyet oldu. İki güzel galibiyetin ardından berbat dağıldığımız iki maça geçmek durumundayız. İlki Panathinaikos Galatasaray. OAKA'da 2006'da Efes'in Panathinaikos'u 76-73 yendiği maçtan beri Panathinaikos'u yenemiyoruz. Belalı bir deplasman oldu. 16-17 maçtır kaybediyoruz orada. Ve bunların çoğu da dünkü maç gibi. Dün 30'lara kadar çıktı fark. 27'de bitti. Dünkü maç gibi oluyor yani. Maç içi 30'lara çıkıyor sonra 15'lere falan iniyor ama yani dağılıyoruz. OAKA'da bizim bir sıkıntılarımız var takımlarımızın.
Yani hem dün, sokağa.
Evet yani öyle bir yere geldik hani Can 10 dakika falan süre aldı maçta. Yani Singleton, Rivers, Mike James, Kenny Gabriel ve Calates 5 tane oyuncudan 13-14 sayıdan buldular.
Gabriel, Panathinaikos'u nasıl değiştirdi ya?
Çok iyi oynadı dün mesela.
Acayip. Yani bence X faktör oyuncusu olacak.
Çok
etkili
olacak yani. Öyle başlayabiliriz
yani. Noyan ne dersin? Noyan
Galatasaray'ı daha iyi takip ediyor. Gabriel'in hakikaten dönüş, yani dönüş demin de iyice adapte olduğu maçtı.
Ben geldim de diyor.
Evet, ben geldim dedi. Yani şöyle bir şey fark ettim. Aslında maç ilk periyot itibariyle çok kopmadı. Hatta ilk yarının ortalarına kadar kafa kafaya bir maç olduğunu gördüm.
Skorda en azından Galatasaray tuttu maçı.
İkinci çeyrek geri geldi yani.
İkinci çeyreğin 3-3-21 kalaydı hatta. İşte Tyrus'un smacıyla 28-27 oldu. Oradan sonra ne olduysa yani sayı bulamadılar. Yani ilk yarıya bakıyorum 39-31 bitti. Ki zaten son 3 dakikada yerine 11 sayı. Bir nevi bu konsantrasyon kaybının göstergesi oldu. Yani içeriden hiç katkı alamadı neredeyse. Bir şildin sayıları var. O da dış tehdidi olarak. Onu da iyi.
Fena bir gün geçirmemiş.
Onu da yine kötü bir skor olarak adlandırabiliyorum.
Şilp skor olarak evet ama 4 indeks ratingle bitirdi.
Evet,
yani Şilp'in mesela oyun kuramadı Şilp çok fazla.
10 sayının üstüne çıkan zaten başka oyuncusu yok. Yani Dash Smith, Deon Thompson oynadı belki ama onlardan çok ciddi bir katkı alamadı zaten Galatasaray.
Özellikle Russ Smith mesela 10'da 1 ile oynamış. Genel olarak.
Son derece kötü bir
şey. Umarım yeni yılda Dantman ve Russ Smith aramızda olmazlar ya.
Dantman kesin gidiyor gibi görünüyor.
Yo takım bakıyormuş zaten.
Takımda da var Dantman'ın herhalde.
Yani açıkçası bu maçta Tibor Price'ı da hiç oynatmadı.
Bir şey mi vardı Mekin
Oya? Sebebini ben de araştırdım. Tamamen Ergen
Koç
Hoca'nın
tercihi.
Aynen Ergen Hoca'nın tercihi.
Çok ilginç ya. Çok ilginç.
Yani, İtaç'ın en mip olduğum
yani. Kayus'a ne vaat etti onu da bilmiyorum. Yani bu kadar iyi de süre aldı. 10-15 dakika oynadı.
Ya aslına bakarsan şimdi Pana'nın potu altı oyuncularını düşündüğün zaman hani işte orada Singleton yani Gabriel hani keza orada 4 yani uzun forvet rotasyonunda hani Clyson çok ağır ayaklı kalacağını düşünmüş olabilir. Yani o yüzden Thais ve Thompson tercihi mantıklı gibi geliyor ama Plyce sonuçta son 3-4 haftadır bayağı formdaydı yani.
Can Korkmaz rotasyona girmeseydi o hani öyle bakacaksak.
Bence o bir protesto ya.
Ya hani Can evet.
O net yani, oyunculara bir protesto yani.
Can Ege de oynadı.
Ege'yi de maçı sonunda.
Ege konusunda Noyan'a sorayım. Mesela Ergin Hoca şey dedi. Mil takım oyuncu kazandıracağız. Dedi. İnşallah Ege'yi mil takımda görürüz. Olabilir mi sence? Mesela Ege yarar Eurobasket kadrosuna girer mi? Ya da mesela o seviyeleri zorlar mı? Hani geniş kadroya girer mi en azından?
Şu halde,
zor gibi. Şu halde çok zor.
Çok zor. Çok zor. Performansın Pertevniyat performansın.
Şimdi Noyan'a sözü bırakmadan şunu da söyleyeyim. Bu sene Eurobasket seviyesini zorlayacak hiç oyuncumuz yok. Yani olimpiyat kadrosuyla gideceğiz gibi bir görüntü var. O yüzden ben her oyuncu böyle ayrı ayrı soruyorum. Geçen hafta Emircan'ı sordum. Bu hafta Ege'yi. Ya bunlar bir umut sorular aslında. Olmayacağını biliyorum da.
Sinan'a bir şey olmasın.
Yani bu konuda aslında Euroleague'e bakmak yerine lige bakmamız lazım. Tabii. Orada oyuncuların daha fazla kendilerini gösterme şansları oluyor. Süre bakımından Ege'nin ilk aldığı sürelerde yanlış hatırlamıyorsam ya da 2 dakikalık girişleri vardır önceki maçlarda. Ama dediğim gibi bu maç itibariyle zaten hani ölçü değil ama ligde de daha fazla süre alması lazım Ege'nin. Yani özellikle bu Amerikalılardan çok az katkı aldıkları sürece bu oyunculara Ergin Hoca'nın biraz daha rotasyona katkı yapmalarını beklemesi lazım. En azından onları yönlendirmeleri lazım. Madem milli takıma da oyuncu kazandırmayı hedefliyor. Bu hedefin başlangıcı da bu olmalı. Yani Euroleague'de 30 sayı fark yediğin maçlarda hani onları sokmamalısın. Ya da soktuysan da bir şey beklememen lazım.
Yani şunu söyleyeyim. 30 sayıyken bir genç oyuncu maça girdiğinde o genç oyuncunun gelişimine bir şey katmaz. Yani Deniz Kılıçlı falan da giriyordu mesela
Efes'te. Geçen hafta söyledi.
Bunlar bir şey ifade etmiyor.
Minçevin, Ahmet'in
falan. Onları yalan çok önemli abi. Yani maçın hangi dakikasında hangi sorumluluğu alıyorsun?
Mesela bak orada şöyle bir fark var. Mesela Minçevin falan girmesine bir şey diyemem. O hani 15 sayı farklardan girdi. En azından takım rahatken girdi. Oyuncu onun psikolojisini gerçekten üzerinde yaşıyor. Hani o rahatlığını iyi bir şekilde kullanabiliyor maçlar içerisinde. Yalnız yani takım özellikle 20-25 sayı gerideyken, yani bunu başka maçında da gördük, onu konuşacağız. Yani genç oyuncuların maça girip de gerçekten konsantre olabilmeleri de çok zor.
Ben ona katılmıyorum bu arada yani. Yani konsantre olamamak diye bir şey olmamalı abi. Yani sen istersen hani takımın bench'in sonunda oturuyor. Eğer o sahaya çıkıyorsan konsantre olmak zorundasın.
Evet ama o çocuk öyle
işin mi abi?
Hazırlığı yani olması da lazım. Şimdi o kendi kendine hazırlayamaz. Olabilir
en çok kızdığı nokta bu yani.
Geçen sene
yani,
özellikle bundan çok yakınıyor.
Şimdi bir kere şeyi söyleyelim. Burada
A takım koçlarının görevi değil oyuncu yetiştirmek. Yani A takım koçu
başarılı olmak için kontrat imzalıyor. Yani Obradovic de Final Four oynasın diye kontrat imzalıyor Fenerbahçe. Milli takıma evet, oyuncu yetiştirsin diye değil. Onu bir kere baştan söyleyeyim.
Onun görevi değil.
Aynı şekilde Ergin Ataman için de, Perasovic için de. Yani kızamazsınız. Niye Furkan Korkmaz oynadı? İşte Furkan oynamadı.
Ergin Hoca belki o milli şeylerden biraz
bunu,
daha
sorumlu. Bunu bir kere söyleyelim. Ama sadece oyuncunun da suçu değil. Yani oyuncuları biz hep söyleyeceğim bunu. Oyuncuları biz ne kadar hazırlıyoruz? Psikolojik olarak, teknik olarak ne kadar hazırlıyoruz? Altyapılarda ne kadar hazırlıyoruz? Önemli olan bu. Yani böyle altyapı koçları ben birkaç tane tanıyorum. Hep dedikleri şey şu. Oyuncu yeteneği sorunu değil. Türkiye'nin altyapı antrenörü sorunu var.
Ama şöyle bir şey var.
Yani bu altyapılardan gelen oyuncular mesela şimdi Ege kızıyoruz. Haklı. Haklı yani. O genç oyuncu, Türkiye'de genç oyuncular kendini yetiştirmiyor. Doğru bir önerme. Ama biz bu genç oyuncuların kendini yetiştireceği bir kurumsal yapı kuruyor muyuz? Ya da öyle bir çevre oluşturuyor muyuz? Böyle bir şey mümkün mü? İşte geçen hafta Erman'ın dediği şeyle Amerika'ya gidiliyor mesela.
Tamam ama bizim genç oyuncularımız yani alt seviyelerde domine ederek geliyorlar yani hani milli takımlar seviyelerinde.
Enerjisi de bu zaten yani. Madalyalı hep, oyuncularımız hep bunlar.
Tepedeler yani. Hani ya final oynuyorlar ya şampiyon oluyorlar. O yüzden baktığımızda yani bizim zaten sanırım oyuncu yetiştirmek gibi bir sorunumuz yok. O oyunculara seviye atlatmak gibi bir sorunumuz
evet, son
var.
Evet, son olarak böyle bir sorunumuz var.
Mesela Litvanya bunu Zalgiris'le çözüyor. Litvanya basketbolu ile Zalgiris'in arasında böyle bir bağlantı var. Bu açık
şey,
yani.
Şöyle bir şey var yani. Harcanan paraları düşününce Euroleague seviyesini takımlarımızın yani Efes'in, Fenerbahçe'nin, Dacica'nın harcadığı paraları düşününce hani bu takımlar tabii ki başarılı olmak zorundalar yani hani çünkü yola
dönüşü olması lazım.
Yani yola genç oyuncuları yetiştirip satmak gibi bir parolayla çıkmıyorlar ki Zalgiris gibi veya işte Kızılyıldız gibi hani bir vitrin takımları değil bu takımlar. O yüzden hani ben bu noktada hani öncelikle genç oyuncuların kendilerini hazır tutmaları ve hani maksimum vermek zorunda olmaları noktasından bakıyorum.
Yani bu aileyle bile ilgili bir şey. Dacica demişken Dacica maçına geçelim. Bu konu yine uzun uzun
konuşuruz. Ama bu arada şey soracağım.
Galatasaray maçını evet, kapatalım mı? Yani.
Kapatalım Galatasaray maçını.
Ya bu maç kötü bir mağlubiyet oldu. Haftaya inşallah
Galatasaray maçını. Şunu söylemek lazım ama sanki hani Panathinaikos'u övmeye ben devam edeceğim her hafta olduğu gibi.
Panathinaikos playoff ya.
Kenny Gabriel'la Mike James de girdiği ve rotasyona iyi işler tabii yapıyorsa hani playoff'un dışında çıkarmak çok zor bu takıma.
Zor görünüyor. Yani
bu bizim takımlarımız için iyi bir haber değil.
Yola girdiler.
İlk 8 için bir tane daha garanti aday var benim gözümde mesela.
Da ben ya Pana evet iyi gidiyor. Çavi Pascual'e rağmen de şunu merak ediyorum. Sizin fikrinizi soracağım. Galatasaray sizce kaç galibiyet alır ya?
Sene başı 8 demiştim ben. Aynı fikirdeyim.
galibiyet şu an aldı. Tabii. 11 maç tamamlandı. Biraz sonra fikstür konuşurken ben bir tahmin yapayım. Biraz sonra.
Yani ben sezon başında 10 galibiyet demiştim. Galiba onu bile göremeyecek.
Gözüküyor değil mi? Yani?
Umarım tabii benim haksız çıkarır. O durum onu gösteriyor.
Galatasaray'ın burada şut performansını size. Maç boyunca 54'te 19 ikilik, 13'te 4 üçlük Galatasaray bulmuş.
Daha kötüsünü Darüşşafaka'ya yolla. Onu da getirdim. Baskonya Darüşşafaka'yı 73-52 yendi. Dağıldığımız maçlardan biri. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Darüşşafaka devreyi son 2 dakikasına 13 sayıya girdi. 2 tane şık alarak devreyi 19 sayıyla kapattı. 3. çeyreği 33 sayıyla kapattı sanırım. Maç sonunda James Anderson'dan ilk garbage time'da attı saçma sapan bir üçlük var. Onu da saymazsak maçı 50'nin altında kapatıyordu ve
3. devrede 30'du abi.
Darüşşafaka devrede 1 index rating oynuyordu. Takımın toplamı 1'di. Yani takım sahaya çıkmamış. Vanamaker -11'di
galiba.
Ve %23
şok stokü. Şok. Yani
Noyan istatistiklere baktınız mı dedi. Noyan dedikten sonra baktım ben. Devrede %23'lü şut atıyordu Darüşşafaka. 5'te 0 faali vardı. Noyan'dan başlayalım. Noyan daha iyi takip etti o maçı. Dönüşürüz yine.
Yani faallerde ki ben çok fazla...
Sağ solumuz biz abi. Biz
dönüşelim.
Pardon.
Bunu söylemek zorundaydık sonra. Dönüşelim deyince yani.
Opportunist revizyonist diyorlar ama yani bilemedim. Opportunist de olabilir kendisi.
Çok opportunist gördüm Orçun'u. Pardon.
Şimdi maçı izlemeyen arkadaşlar için 73-52 bitti maç. Yani 21 sayı fark belki hani çok ortalama gibi gözükebilir ama şunu söyleyeyim. Gerçekten son periyodu saymazsak 33-35 sayılar seviyesindeydi. Son periyodu çıkartıyorum. Son periyodu inanılmaz garbage şutlar o soktu. Ki ondan biraz istatistik arttı. Özellikle Anderson'ın üçlükleriydi. Doğal olarak Anderson da 10 sayıyı geçen galiba tek oyuncuydu. Yani onları saymıyorum. Daçka takım olarak 15'te 6 faul attı. Yani onu da saymıyorum. Toplam saha içi isabetleri 64'te 19 gibi.
Emrecan daha kötüsü var.
İstatistikler gerçekten yüzdesi çok düşük.
Kopmuş gözler.
64'te 19 mu toplam?
Evet 64'te 19.
Galatasaray'ın 67'de 23. Hani işte, aynı yüzde yani. Neredeyse.
Abi yıldız takım çıkarsan bundan kötü atmaz ya.
Vanamaker'ı zaten tarih yazdı. 11'e 0.
11'e 0.
Muhteşem bir oyun oynadı. Ya bunları geçiyorum tabii. Şimdi oyuncu bazında bunları konuşursak tabii artar bu söyleyeceklerimiz ki neredeyse 12 kişiyle oynadılar aşka.
Tabii Ender falan.
Yani herkes Ender oynadı. Bled en son herhalde saçını başını yoluyordu. Bayağı bir saç dökmüştür dün. Ne yaptıysa olmadı. Yani özellikle zaten 3. periyottan sonra içinden neler geçirdiğini az çok tahmin ediyorum. Yani ben buraya niye geldim?
Kırmak geçmiş yani. Olabilir yani.
Onun dışında yani ilk periyottan itibaren zaten Baskonya'nın inanılmaz bir temposu vardı.
Ki bunu Baskonya mesela toplamda 10 kişilik rotasyonla yaptı. Evet. Toplamda hani Andre Banyan da yoktu dün. Evet. Ona rağmen 12-11 rotasyon var. Onun içinden kullanacağın adamlar da 7-8. Sonradan onlar da rotasyon yaparak tabii adam oynattılar yani. Yani ekleyeyim dedim senin söylediklerine.
Tabii yani. Haklısın yani Shane Larkin, Voigtman ki...
Yani Larkin, Mehmet Yağmur eşleşmesi var duyarı yani.
Hani... Kim Larkin değil mi o?
yani ilk periyotta özellikle yani Şengelya'dan inanılmaz bir skor katkısı aldılar. Diop'un her zamanki gibi özellikle son 2-3 maçta
bir o var galiba.
Savunma iki hücumda hiç yok ama savunmada bir göz korkutuculuğu var yani evet. Durduğu yerde Clyburn özellikle tabii kısaların penetrelerini inanılmaz etkiliyor. Şuta el sokuyor, turnikelere bloğu yani smaca bile el sokuyor ki yani Clyburn'ı zaten
biraz gözü kara bir
çocuk herhalde. Mesela sonra katkısı olmamıza rağmen alkışlarla çıkıyor Diop. Yani evet. Basketbolda savunma açısından Noyan'ın dediği gibi doğru şeyler yapıyor. Bir not daha ekleyeyim ben.
Enteresan
bir
fiziği var.
Esnek
böyle. Bir not daha ekleyeyim. Baskonya, bildiğimiz tempo oynayan Baskonya ilk yarı hiç üçlük atamadı. 8'de 0. Ona rağmen hani üçlük de atsa 50-19 falan olacaktı ilk yarı herhalde. Yani bayağı berbat ve Darüşşafaka 0-4.
Sembol olacak galiba.
Darüşşafaka 4'te 0 yaptı bu arada. Arkadaşlar onu da konuşmamız lazım.
Düşüşte bayağı.
Yani. 0-4 şu an yani.
Şu anda yuvarlanmış gidiyorlar yani.
Biz 0-4'leri şöyle başladı arkadaşlar. 5-2'den geldiler. Evet. 5-6 şu anda.
İkinci sıradaydı Darüşşafaka.
5-6.
Şu anda X8'in dışında.
CSKA'yı yendiklerinde ikinci sıradaydılar.
Evet.
Yani o gün nasıl övdüysek artık.
Şöyle bir pozisyon var. Yani, Voigtman serbest atış atıyor. Kaçıyor kendi reboundunu alıyor. Yani hani bu kadar konsantrasyon yoksunluğu
Voigtman da istatistik kovalamak için her şeyi yapıyor gibi geldi bana da.
Ama Voigtman güzel bir
düşmeyeyim oradan diye yani.
Abi Bled dün bayağı LeBron'u anmış olabilir ya. Ben ne yaptım da? Hani
kovdular beni.
Demiş olabilir çünkü şimdi Dachka'nın baktığımız zaman hani seviye sertleştikçe o işte problemleri de iyice su yüzüne çıkmaya başladı yani. Burayı nasıl toparlayacak bile çok merak ediyorum. Neyse ki ara yakın yani hani
transfer yapacaklar.
Transfer dönemi de geliyor.
Yani zor.
Peki sizce transferden çok oyuncu çıkarması gerekmiyor mu Dachka'nın elinden? Biraz kalabalık bir havuz yok mu yine?
Abi Markoşvili bile o havuzun içinde.
Hala orada yani.
Kenarda oturuyor. Evet, popcorn
onda,
falan
onu da söyleyeyim. Geçen sene Irvin Dudley hiç oynamadan para alıyordu. Bu sene de Markoşvili aynı şey.
Uzun oynadı galiba kenarda. Yani.
Oğuz 1-2 maç oynattı. Hani, Oktay Hoca öyle hatırlıyorum.
Nasıl olacak gerçekten?
30 milyonluk bütçe böyle harcanmaz yani.
Ama şimdi burada
ben biletim... burada İbrahim Kutlay'ın da çok başarılı olduğunu düşünüyorum.
Bled'in eli bağlı yani. Abi. Geldiği zaman bu oyuncularla kontratlar devam ediyordu yani. Yoksa Bled, Oğuz'la veya işte
Semih'in hani... Semih'in döneceğini zannetmiyorum.
Devam etmek ister mi sence?
Etmez. Semih'i bence oturturum ama Semih benim...
5 dakika.
Bir de üstüne üstlük Slaughter da sakatlandı. Yani şu anda Dachka'nın ciddi uzun yani sorunu var yani.
5 oynasın. Ne zaman daha farklı bir şey izleriz yani.
Full diyorsun böyle hani small ball yani böyle.
Ama zaten reboundlar 53-32 yani pota dövüyor zaten Darüşşafaka. O durumda iyice ezilirler.
Tabii. Ya bence onu zaten şaka olarak söyledi. Hani ciddiye. Ciddiye alma yani.
Bence ciddi olarak söyledi lafta işte. Neyse öyle olsun. Bence ciddi söyledi.
Oynasın bir görelim ya.
Çünkü sevgili dinleyicilere şunu söyleyeyim. Kalinic 5 oynarken hocam Kalinic'i 5 oynatırız falan diyorsun ya. Şimdi yapma Efecan.
Efe'nin
problemleri var abi böyle.
Bunlar yok yok Kalinic konusunda ciddiydi.
Kalinic'i geçen sene Real Madrid maçında oynadığı 5 numara performansını oynatacaksak Dachka bu sene girer. İlk 4'e girer yani. Kalinic'in öyle bir 5 performansıydı.
İşte süreklilik, istikrar konusu.
Ya işte öyle bir. Ben tek maçlık bir şeyden bahsetmiştim o zaman da. Şimdi goy goy yaptım hocam.
Yani... ya Dachka için çanlar çalıyor yani. Hani öyle bir durum var. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Bir de önlerinde şimdi zor maçlar var. Daha Fenerbahçe ile falan oynayacaklar.
Yani. Madrid'de. Yani
Madrid'de oynayacaklar. Bileti kesmezler değil mi arkadaşlar?
Ya umarım Efes'te olduğu gibi olmaz. Yani sonuçta bu kadroda hani Bled'in aldığı oyuncular bir yana sözleşmesi devam eden oyuncular da vardı ama.
Bled Maccabi 3 senede şampiyon yaptı.
Tabii yani.
Playoff'larda tokatlandı. 3 senede şampiyon yaptı.
Sistem kurucu sonuçta ve o sistemi kurabilmesi için zamana ihtiyaç var. Yani hani herifin de elinde sihirli değnek yok ulan. Yani böyle dokundursun. Hani Oğuz'dan
bittikçe daha iyi takım olacak.
Oğuz'dan Ayon katkısı alamayacağına göre hani yeni bir yapı kurması gerekiyor.
O da Wanamaker'ın performansına bir şey ekleyeyim ben. Wanamaker -10'la bitirdi galiba toplam maçı. Bu arada en çok
fantasy yarıştakiler Wanamaker aldıysa
geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Wanamaker kendine 7 faul aldırmış. Bu fantasy yarıştakiler ya da index rating hesaplanmasında kendine faul aldırmak demek
artı
gibi bir.
Bayağı etkili. Yani,
artı 7 ile başlıyorsun maça gibi. Düşünün -10. Yani çok üzücü, şok edici bir performans.
Yani şu dikkatim benim daha çok çekiyor. Şimdi CSKA maçından sonra bu 0-4'lük seride özellikle hani biletin etkisini o yüzden söyleyeceğim birazdan. Oyuncular daha fazla bireysel oynamaya başladı sanki. Yani taktik anlayışı sahaya kesinlikle yansımıyor. Topu eline alan resmen ya içeri dalıyor ya çok uzaktan üçlük atıyor el üstünden. Yani bu her maç artık takımın bir nevi oturmuş düzeni olmaya başladı.
Bunda da istikrar yok ama abi.
Ki bunda da yok. Yani o bir maç belki yani CSKA'da yani oldu.
Mesela 35 üçlük kullandıkları bir maçtan sonra Oaka'ya gittiklerinde maç boyunca 8 üçlük kullandılar. Ya da 10 üçlük öyle bir şey yani.
Ama bunu söylemiştik zaten. Tabii. Yani dengesiz bir takım.
Girmediği zaman telafisi yok. 4 maçta bunu yaşıyoruz.
Mesela Ender için de şey söyleyeceğim. Yani Ender Euroleague'de en çok maç yapmış Türk oyunculardan biriydi. Yani 21 yaşından beri Euroleague'de oynuyor. Yani giriyor tamam Ender artık ayakları yavaşladı. Bu seviyenin oyuncusu değil kabul ediyorum ama yani saçma sapan 2 tane üçlük deniyor. Evet. Bir tane penetre üstü sayısı var. Bir faal aldı. 4 sayı falan attı. Ama yani mesela bir tane dibe bir pas çıkaracağım diye taca attı. Yani hani o kadar da kötü değil. Yani bu adam yani bir sürü milli
kafa
maça çıkmışsın.
Kafa hiç oralarda değil yani, abi.
Yani Litvanya'ya attığı şutu hatırlar herkes 2006'da Ender'in. Hani Ender...
Geçen sene daha iyi bir
oyuncu. 2006'ydı ya, 10 sene önceydi o
zaman. Ondaki Ender'den bahsediyoruz
yani. 23-24 yaşındaki Ender'di o zaman. Ya, şimdi işler değişti.
Üniversiteki Ender iyi oynadığı zaman da geçen sene 3-5 maçlık bize gösterdi nasıl katkı yapabileceğini.
Ya Ender'i yine galiba yani. Ataman Hoca en iyi kullandı. Bağmit serisiyle evet. Falan Galatasaray. Hani Ender'in şutunu kullanarak bombaydı. Bakalım ne olacak? 4-0'dan sonra, 0-4'ten sonra nereye geçeceğiz?
fikstüre geçmeden önce yani takımlarımızın fikstürüne geçmeden önce diğer maçları konuşalım.
Evet, konuşalım.
Sevineceğimiz bir maç. Brose, Bamberg, Maccabi Tel Aviv.
Hoşlan Uber Alex.
Maccabi Tel Aviv'i 85-70 yendi. Ki maç 18'den 8'e kadar geri geldi ama
haftaya da
ya, maçı kazanacakları daha önceden belliydi bu arada. Hani Nikola Melli.
Evet, bir fanatik başlıyor. Orçun'un gülmedim. Devlet Bahçeli bakış atıyor.
Çayımı getirir misiniz diye.
Abi 40 rating ya.
Şöyle söyleyeyim. Nikola Melli 40 rating evet. Yaptı ama en çok hoşuma giden şey Trinkieri hocamızın Nikola Melli'ye pick and roll sonrası 3. bir adam olarak dışarıya pop etmesiydi. Evet. Ve 3. bir adamın pick and roll'e girmesine Melli'nin zaten o son saniyede orta sahadan salladığı şutu saymazsak şut kaçırmadı.
Onu da soğuttu.
Onu kaçırdı. Şut kaçırdı. Şuna ne diyorsunuz peki? Yani tam böyle transfer dönemi falan ya. Melli o yüzden gaza basmış olabilir mi?
Abi yani konuşulan şeyler var. Bunları söyleyeceğiz zaten. Evet. Yani, olabilir. Niye olmasın? Biraz daha. Ya bayağı ödeyecekler mi peki burası?
Mutlaka. Tabii. Peki, sözleşmesi devam ediyor.
Maccabi'si istemiştir abi. Belki biraz daha oynadı.
Ya yani şöyle söyleyeyim. Maccabi 8 sayıya indirirken maç 2-3 tane üst üste üçlük attı. Maç kafa kafayken yine oyunu kurmadan el üstü üçlük deniyorlar. Yani o kadar oyundan uzaklar. Yani Trinkier'in setlerini
bilmiyorsun. Godluck kullanıyor.
Godluck kullanıyor. Yani Godluck elit bir rol takım oyuncusu değil yani.
Bir yerde ben şeyi gördüm yani. Godluck'ın bir sonra oyuncuların koça dönüp el açtığını da gördüm.
Godluck ne yapıyor bu diye. 90'larda kalmış bir basketbol oynuyor abi yani. Ama Bamberg açısından bence Trinkier'in maçtan açıklamaları da çok hoştu işte. Biz hani mücadele etmeye, savaşmaya devam ediyoruz. Hani bu noktada bence oyuncularına vermiş olduğu hani o güven ve onları inandırıyor olması da çok hoş. Yani çünkü ya şunu düşünseniz abi 8 maç kaybettiler 5'i son topta ya. Son saniyede kaybettiler yani.
6-5
tabii tabii 2-3 bile olabilirler. Bak o 5 maçı son topta kaybettiler. O kalan 8 maçtan 2 maçı da son dakikada kaybettiler abi. Bir tane maç var hani bir maç var. Onun dışında hep oyunun içinde Bamberg ya. Yani o yüzden ben Trinkieri gerçekten kutlamak istiyorum.
O yüzden Melli'yi satmamalılar.
Melli'yi satmak istemezler ama Melli gitmek isteyebilir. Yani öyle de bir durum söz konusu olabilir. Yani genel takımlar da var.
CSK'ya geçelim. İki Avrupalı Splash Brothers diyorlar. Dekola ve Teodos için. İkisinin birden olmadığı maçta Milano'yu 64 sayıda tutarak ya, İtalya'da 15 sayıyla yendiler. Yani ve yine 12 kişi oynayarak. Yani CSK o kadar
korkutuyorlar.
İki yani. Asgard yok ve CSK 12 kişiyle oynuyor. Yani böyle bir durum şöyle düşünün. Türk takımlarında olsa mesela Sulukas'la Bobby Dixon olmasa Fenerbahçe'de 6 kişiyle oynar. Hörter'le Granger olmasa Efes 7 kişiyle oynar. Hani öyle düşünün ama CSK 12 kişiyle oynuyor.
Çok yani, farklı bir görüntü var.
Ve deplasmanda abi Milano yani 90 sayı civarında atan bir takım.
Ya mahvettiler ya.
Yani gerçekten savunmasıyla bezdirdiler ama.
CSK yalnız bu Splash Brothers'ları olmadan şeye benziyor böyle. İki Amerikalısı olan Rus takımları vardı ya. Böyle geçtiğimiz senelerde falan hala var Kazan gibi. Öyle bir takım izlenimi verdi.
Ya yani. Şunu söyleyeceğim. Ya Dekolo ve Teodosic gibi iki tane ana parçan yok ve düzenin şaşmıyor. Yani bu muhteşem bir şey yani. Bunu Bülent Ersoy gibi Bülent Ersoy gibi söyledim. Fevkalade'nin fevkinde bir şey yani.
Artık İtudis tartışmayalım artık değil mi yani? Evet. İtudis tartışmadan
da bence İtudis abi Obradovic'in direkt veliahtı ya.
Bence. Madrid Zagiris'i Pablo Laso'ya rağmen Doncic'in performans sayesinde yani bir Pablo Laso güzellemesi demek içerisinde ya, bekliyoruz Orçun'dan bunu ortada aslında.
Laso çiçek koç abi yani hani bildiğin o Real Madrid kadrosunu hani Trinkieri'ye ver şampiyon olsun yani. Hani,
evet.
Bu kadar kötü
Obradovic'i falan düşünemiyorum zaten.
Yok, ben daha hani bir tık altını söyledim. Hani olacak iş değil ya. Zalgiris maçı getirdi. Ben gerçekten Saras'a yazık olduğunu düşünüyorum. Yani maçı kazanmayı da hak etti.
Daha sonra konuştuk hatta. Sen biraz kızdın bana ben Doncic yazınca.
Evet abi Doncic çok kritik. İki tane şut soktu yani. Bir tanesi hele o crossover üzerine soktuğu bir şut var tepeden. O,
olacak iş değil ya.
Abi burada Orçun'a... Abi sen 18 yaşında bir...
17. Burada mesela Orçun'a hak vereceğim. 21 yaşındaki önceye biz genç oyuncu diyoruz. Ve Euroleague'de 2 dakika süre almış yani, oluyor. Bir şey yani. Bekliyoruz. Doncic 17 yaşında ve bu takımın yani. En önemli pozisyonunda oynuyor. Oyunu kuruyor.
Tabii canım.
Yandan, forvetten falan değil. Oyunu kuruyor Doncic. Yani bu çok önemli bir şey.
Bu sensörü.
Yani bu biraz potansiyelle de ilgili olabilir. Doncic bunun zaten işaretlerini vermişti önceki maçlardan da. Tabii ki her maç bu kadar süre almıyor. Bu maç yani biraz ekstrem bir maç oldu onun için de. Eli ısındığı zaman gerçekten inanılmaz bir skorer. Dışarıdan dış şut
tehdidi. Fenerbahçe maçında sokamadı.
Yani sokamayınca sokamıyor gerçekten.
Sarahçığıma denk geldi, yazık oldu.
Katlanılacak bir guard olmuyor ama evet. Şu an için bence iyi bir özellik yani. Şutu var adamın.
Bir point guard oyun diye şimdi
bu kadar oynar ya. Bak yani,
muhteşem. Yani, şut olarak işte Rudy'den, Draper'den işte hatta Randolph'un bile dış tehdit olduğunu söyledik. Ondan bile o kadar verim alamadılar. 12'de 1 attılar galiba dış şut olarak. Yani Doncic'e muhtaç kaldılar hakikaten ve onun hakkını verdi açıkçası.
Lasso'yu kurtardı diyebilirim.
Kurtardı. Yani bu maçta kurtardı. İnanılmaz kötü tercihleri oldu hakikaten Lasso'nun da. Yani maçın Zalgiris'e dönmesi an meselesiydi. Berabere geldi zaten maç. Ve ondan sonra Zalgiris artık son yumruğu vuracak, geçecek diye düşündüm. Doncic olmasa onu da yapıyorlardı hakikaten. Ki maç sonları çok iyi oynayan bir takım Zalgiris. Bu maç olmadı. Zalgiris'e gözüme çarpan yani Westerman'ın çok fazla katkı veremediğini gördüm. Biraz işte Motum'la...
Bir tane boş şut attı şu anda. Yani,
onu saymazsak genel anlamda işte Motum'la Pangos'un üstündeydi yük zaten. En azından skor yükü. Ona rağmen Real Madrid'e 91 sayı atmak iyi bir şey. Kötü yani.
Ya Pangos... Kötü gardiyosu bakan adam.
Değil mi? Ama Litvanya takımlarını izlemek çok zevkli.
Çok zevkli hocam. Bir de şöyle bir şey var. Zalgiris'i övmek lazım. Şundan övmek lazım. Ya çok abartısız bir basketbol oynuyorlar. Hani çok hani
gösterişsiz. Doğruyu yapıyorlar abi.
Doğruyu yapıyorlar. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlar ve mesela şöyle düşün. Hunter'ın Fenerbahçe maçı performansını hatırlar mısınız?
Hatırlamaz mıyım?
Hatırlamaz mıyız? Hani böyle bir şey geçti oradan. Tazmanya canavarı gibi.
8 dakikada 12 sayı yaptı. 12
sayı gibi bir şey. Yankunas ve Ulanovas göz açtırmadı abi.
Ve Ulanovas şeydir.
Göz açtırmadılar. Göz açtırmadılar. Topu döndü, bir şeyler yaptı. Son toplarda kısa kaldı turnikesi. Hani oyundan kopardılar. Bu da Gasol'un tercihiydi bu arada. Ayon'u iyiken çıkardı. Ayon iyi bir maç çıkardı. 24
en yüksek ezber yaptı düşünme. Saçma sapan.
Bir şey daha eleştirmem lazım. Mesela şimdi Maçulis. Maçulis ne kadar iyi oyuncunun olduğunu tartışmayacağım da. Son topta mesela Lasso içeri kadar girdi Maçulis'e bağırmak için. O Westerman'ın boş şutunda. Hani maçı koparmıştı tam. 6 sayıya getirmişti. Kaldırdı bir tane soktu Westerman. Maçulis savunmayı unuttu falan. Bence Real Madrid'de öyle bir sorun var.
Ama Maçulis zaten hiç birkaç maç hariç Real Madrid'in şeyi sevilir diye. Yani. Milli takımdaki gibi oynayamıyor.
Ama Real Madrid mesela bunları tutmaya devam ediyor. İşte North Carolina simgedir tutuyorlar. Hani Maçulis.
Maçulis Real Madrid simgesi midir?
Değil abi.
Ya o değil bence.
Maçulis'in orada olma sebebi tamamıyla oyuna o hani... Dirty Box yani. Pis işleri yapsın diye var orada abi. Evet. Sertlik katsın diye. Bir de şey var abi yani Real Madrid... Zaten hiçbir zaman iyi bir savunma takımı olmadı. Yani, hücumuyla coşan.
Zalgiris'i övmeye devam edeceğiz gibi geliyor bana.
Olympiakos kazanı 30'luk yaptı ve kazan gibi Langford'un para kaşıkının olduğu her maç 80'leri gören takıma 59 sayı.
Maç skorları çok benzer değil mi? Evet, Galatasaray, Dacica, Olympiakos.
Ve şöyle çok bir haber vereyim. Unuttuğumuz şeyi de ekleyeyim. Baskonya Prigioni ile anlaştı. Efsane artık 39-40 yaşında Prigioni. Yani en iyi dönemlerini Baskonya'da oynamıştı. Unix kazan da bir transfer yaptı. Klimenko'yu aldı pota altına. Parakuşkin'in yedeği olarak düşünüyorlar herhalde. Şöyle
Parakuşkin'in
şey...
de canı var diye düşünüyorlar herhalde.
Yani 2-14 evet. Uzun bir pivot bu. Yani 2-14 boyunda ve en iyi genç oyuncu seçilmiş sanırım VTB'de. Klimenko ve şey...
Gelecek vadeden.
Gelecek vadeden bir oyuncu. Belki Rusmi takımda zorlar yani. Onu bilemiyoruz.
Rusya'nın nasıl geleceğini hiç bilmiyoruz zaten.
Ama bunu bekliyorduk değil mi yani? Olympiakos'un kazanı rahat yenmesini, hatta savunmada darmadağın.
Savunmada darmadağın etler 59'da tutmak çok büyük iş kazan.
Evet.
59 kazan skor olarak yani çok daha yüksek ortalamalara sahiptir yani.
Yani Efes'le çok karşılaştım abi galiba. Efes'e 90 küsur sayı attılar yani içeride. Evet. Yani hücum potansiyeli Lenfort'un falan çok üst düzeyde.
Efes 1 dakika savunurken Olympiakos 40 dakika.
Kesinlikle.
Ama o maçta da yani maç başlangıcı çok feciydi ya. Konuşmuştuk onu da. Evet. Hani o yüksek şovaplar sonrası boyalanmanın boşluğu yani.
Lenfort'un maçı oldu.
İki tane şey söyleyeyim bir Efe'ye sözü vermeden. Tepede Olympiakos şu an tek görünüyor. Arkasında Real Madrid Fenerbahçe var. Playoff yarışı bayağı kızışmış durumda.
TSK galibiyetli... Tepe'de tekli.
Pardon, TSK Tepe'de. Real Madrid ve Fenerbahçe arkasında. 7 galibiyetli, 6 galibiyetli, 5 galibiyetli takımlar var. Efes'in galibiyeti bu açıdan çok önemliydi. Panathinaikos'un mağlubiyeti de önemliydi. Mesela Panathinaikos Baskonya'yı yense eşitleyecekti Baskonya'yla galibiyeti. Şimdi 2 farka çıktı. Ama arkadan Kız Yıldız'ın ve Zagiris'in işi bırakmayacağını, Brose'nin de işi bırakmayacağını görüyoruz.
şeyi söyleyeyim. Gelecek hafta fikstüre geçmeden önce. Euroleague bu hafta bir istatistik yayınladı. 2010 yılına göre maçlarda 2010-2011 sezonunda 146 sayı olurken ortalama bu sezon 162'ye çıkmış. Bu yani daha bayağı tempolu geçiyor. Seyirci de geçen seneye göre 6500 ortalamadan 8300 ortalamaya çıkmış. Yine ben Basket Dergisi'nde Detaylar Ligi yazısında da yazımda da paylaşmıştım. Sayı farkları Euroleague'de maçlara yakın geçiyor. Yani geçen sene de yakın geçiyordu ama bu sene 10 sayının altında biten maçların oranı %67. Yani maçların 3'te 2'si kafa kafaya gidiyor arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Bu önemli. Bunu da bir not olarak bizi dinleyenlere vermiş olalım.
Skor seyirci getirmiş.
Tabii gibi. Skor seyirci. Zaten o yüzden işte Gustav halini o yüzden kaldırdılar. O yüzden NBA'ye özeniyorlar. O yüzden merchandise'ın işlerini sever Euroleague'i yönetenler. Fikstüre bakalım.
Fikstüre bakalım. Takımlarımızın fikstürünü ben karşılıklı diyalog haline götürsek daha rahat
tabii olur.
Ya mesela şimdi baştan başlayalım. Üçüncü sırada Fenerbahçe var. CSKA ve Real Madrid'in arkasında. 8-3'te. Fenerbahçe asıl zor fikstürüne şimdi başlıyor. Evet. 11 maç sonrasında.
4 maç arka arka.
Fenerbahçe'nin averajı diğer iki takıma göre çok kötü. Çok kötü.
Bu arada şeyi de dipnot olarak vereyim. 1000 sayı geçen tek bir takım var. Şu an için 11 maç sonunda. O da CSKA. Yani 1012.
Normal.
Son maçlara düşmesine rağmen bu rakam
yok. Abi Kulegin bile nasıl oynuyor görmedin mi?
Evet, evet.
İşte Fenerbahçe'nin perform şey fikstürü. Pana deplasmanı, Daşkale içeride, CSKA deplasmanı, Olympiakos deplasmanı.
Zor.
Fenerbahçe 8-3'le buraya geldi. 3 mağlubiyet bence beklemiyorlardı.
Bence de beklemiyorlardı.
3 mağlubiyeti yazacaksan ben bu 3 deplasmanı yazardım. Hani kafada.
Evet.
Şimdi böyle bir şeyde Fenerbahçe ilk 3'te
gerçek karakterini göreceğiz ki Yudo da demiş yani bizi izlemeye devam edin. Biz başlıyoruz oynamaya diye ki Yudo hani şey böyle biyonik adam gibi artık 35 dakikaları normal görmeye başladık diyor.
Evet.
Için. Umarım bir sakatlık falan olmaz da şunu söyleyeceğim.
Türk romanlarını okumaya devam etsin.
Bu da önemli bu arada Türk sporculara örnek olsun. Yudo ve
Datome Ali okuyordu ya.
Yudo ve Datome Türk romanlarını okurken bizim sporcularımız herhalde hayatlarında iki tane kitaptan fazlasını okumadılar. Ali Can'da kalmış durumda. Ayşegül'de kalmış durumdalar. Yani bu da örnek olsun lütfen.
Yani şöyle açıklayalım bunu da. Twitter'dan Kürk Mantolu Madonna paylaşımı yaptı Yudo. Karşılıklı soru cevap halinde romanın içinden evet. Birkaç hikaye paylaştı yani. Evet.
Yani öyle Instagram'a fotosunu koyup okudum havası atmıyor. Okumuş gerçekten.
Ve beğenen taraftarlara hediye olarak İngilizce ve Türkçesine hediye etmiş. Evet. Kürk Mantolu Madonna'nın. İyi bir hareket bence.
Yudo'nun hastasıyım ya. Müthiş. Çocuklarla iletişim falan da muhteşem.
Fenerbahçe'nin gerçek karakterini şimdi bu maçlarda göreceğiz.
Peki beklentiniz ne bu 4 maçta?
Ben Obren'in buradan çıkacağını düşünüyorum.
Ben şöyle söyleyeyim.
Yani en az 3.
2 Yunan deplasmanında. O zaman Panama'nın serisini bitiririz bu hafta.
Panathinaikos serisi bu hafta bitebilir.
CSKA ile bence iyi bir dönemde oynayacaklar çünkü De Colo yok. Teodosic'in durumu yani belli değil. İki maç kesin yok hani çünkü hani dinlendirecekler Teo'yu. Oynamayabilir.
Perşembe günkü takıma karşı yine bir zor maç ama.
Ama evet yani çünkü CSKA tamamıyla makine düzeninde oynuyor ve hani kim oynarsa oynasın çok fark etmiyor ama bence hani Daçka da kötü durumda. O yüzden oradan en az 2 galibiyet çıkartır diye düşünüyorum ben Fenerbahçe.
Ben de 2-2 bekliyorum. Yani deplasman özellikle Fenerbahçe olsa çok güzel olur tadından yani.
1-3 kötü, 3-1 iyi, 2-2 beklediğimiz bir
muhteşem
şey.
Muhteşem. 4 maçta 3 galibiyet muhteşem.
Diğer takımlara bakalım.
Bakarken de fikstür olarak Olympiakos, Baskonya, Pana, Efes'in önündeler şu anda. Yani bu averaj farkıyla Pana önünde. Diğerleri 7-4. Olympiakos'la beraber.
Yani şeyi tekrar hatırlatalım. Panathinaikos'a karşı Efes'in averajı şu an 0. 0. Maç berabere bitti.
Efes'in 6 galibiyet, 5 mağlubiyeti var. Zaten bu 3-0'lık seriden önce konuşmuştuk. Hani şey, son 3 maçtan önce. Ne durumda oldun? 7. sırada.
Yani 6-2 aslında
olan takımlarımızdan bir tanesi.
Son şeyi 6-2, evet.
Evet, evet. Onun için Efes'in performansı da şey, fikstürü şu şekilde. Brose deplasmanı Zagreb'de içeride, Galatasaray deplasmanı Real Madrid'de içeride. Bana göre Efes 3 maça favori çıkacak.
Bence de.
Bence en az 3 maçı kazanmalı orada. En az.
Bak, Efes buradan 3 maçı kazanırsa bence ilk 8'in en büyük adaylarından biri. 15 maçta 9 galibiyet elde etmiş.
Yani oyununa sene başına göre bir şey koyan Efes herhalde yani bu seneye baktığımızda.
İleriye doğru,
ileriye doğru bir adım attı Efes.
Şimdi beklentiniz nasıl bu sezon?
Tam böyle sezonun ortasına geliyoruz artık. Yani o 11. hafta bitti. Gerçekten hani...
Ben de sezon ortası ölçüm yapalım diye zaten böyle bir şey çıkarttım.
Kesinlikle çok yani. Doğru bir aslında ölçüm olacak. 4 maç sonunda da bunu yapmamız lazım. Çünkü artık kim nereye gidiyor, ne yapıyor tam anlamıyla belli olacak bu 4 maçın sonunda. Efes'in buradan en aşağı 3 galibiyet çıkarması muhteşem olur. Açıkçası bunun potansiyeli de var.
Ben içeride değil mi?
İçeride. Eğer mesela, zorlarsa mesela.
Madrid'i yenerse şöyle bir mesaj da olur Avrupa'ya. Ben playoff takımı değilim. Ben sizi 5. sıradan 6. sıradan girip
Playoff'ta
yani en azından 1-2 maç kazanabilirim. Ya şu an Efes playoff takımı değil. Onu kabul ediyorum da.
Bence playoff takımı. Final Four takımı değil.
Pardon. Final Four takımı değil. Playoff takımı gibi görünüyor.
Hani playoff'ta zorlayacak bir takım.
Hani eleyer mi? Şüpheli. Hani oradan...
Şu ilk 4'tekiler bana bir Efes gelsin dedi.
Ha, de, öyle bir durum olabilir.
Bu transferler de çok belirleyecek ama ya. Şimdi,
ben şimdiden konuşmak
Efes bakalım yani hani.
Ki Omic'in de 2 yıl bu arada kontratı. Evet. Söyleyeyim yani. Yani Efes Beşiktaş'la Orçun'la yine konuş. Beşiktaş City maçla 2 ay imzalarken Efes Omic'le 2 yıl imzalıyor. Bu da neyin kafası ben anlamış değilim yani.
Dün maçta mı söylemiştim?
Evet.
Onu daha uzun diye herhalde.
Abi yani gene yaptı ama o ya ben tuhaf
kullanım. Şunu söyleyeyim. Efes'in 4 maç sonunda.
Dün biraz değil ama birazcık hareketli.
Efes'in 4 maç sonunda ilk 8'in içinde yer alması bence ilk 3 maçı kaybeden bir takım için iyi bir gösterge. Tabii, şu 4 maç bittiğinde Efes'i ilk 8'in içinde görürsek bence iyi bir mesaj. O da bir mesaj değil yani.
Daha şafaka çıkar mı burada?
Daşka mesela dediğimiz gibi 5-2'den 5-6'ya gelen bir serisi var. Ve 9. sıraya geldi. Playoff'un dışına resmi olarak çıktı.
Şu anda oyun olarak da dışındalar.
Ve Daşka'nın aslında hiç de kolay bir fikstürü yok. Real Madrid'le içeride oynayacaklar önümüzdeki hafta. Fenerbahçe deplasmanı, Maccabi ile içeride, Barcelona deplasmanı.
Çok feciymiş ya.
Mesela kapa oldu. Maccabi'yi mutlaka yenmek zorundalar. Maccabi direkt rakiptir.
Şu makine mühendisliği dördün sınıf.
Bence onlar için de bir karakter.
Ya oradan maksimum 2 görünüyor ya. Maksimum 2 yani o.
2 iyi.
2 yani maksimum 2 orası.
Ben Fener'i yenebileceklerini düşünmüyorum. Ya.
Ve o 2'nin içinde Maccabi mutlaka olmalı. Maccabi direkt rakipleri çünkü.
Bence şu dakika Maccabi'yi de yenemeyebilir. 0-4 çıkabilir arkadaşlar.
Ben 0-4 çıkarsa işi çok zor.
Evet, şu dakika,
0-4
evet.
Çıkarsa hele yani iki takımımız ama kafadan gidebilir yani.
Canlan da umut kesin var.
Buradan da
alttan mesaj aldınız. Ben şimdi onun nedenini söyleyeceğim.
Atıl hocamız var. Fenerbahçeli. Aynı zamanda altyapı antrenörlüğü yapıyor. Sene başı biz onunla konuşurken Efes iyi işler yapacak. Darüşşafaka çok büyütüyorsunuz gözünüzde demişti. Orada Atıl hocamızın bir hakkını verelim. Darüşşafaka şu an bu fikstürden kötü çıkarsa playoff'un birkaç galibiyet gerisine birkaç düşebilir. Galibiyet. Yani, ve bu da sıkıntı demek.
Bunu hocanın dediği gibi mesela %50 ikiye bölünmüştü insanlarda. Daşka iyi mi kötü mü?
Evet.
Yani, biz de aramızda düşüyorduk bu
şey. Yani biz oturup hani Daşka muhteşem demedik ama iyi geldiler.
Ama sezon başında yani o işte hazırlık maçları falan dönemlerinde şu vardı. Yani roller çok net belirgindi. Ve hani takımın düzeni sezon başında daha oturmuş gözüküyordu. Şimdi bir yapboz durumu oldu yani hani bu... kötü oyun sonrasında Bled yeniden bir hani rol dağılımı yapıp yeniden o düzeni parlatmak zorunda kalacak. 15
maç sonrasında bunu yapmak zorunda.
Evet.
Hemen geçelim abi. Euroleague'in son sırasında bulunan Galatasaray 3-8 durumda. Brose bu hafta kazandığı için Galatasaray son sırayı...
Averajdan dolayı
en çok sayı yiyen takım.
Evet. Durumunda. Milano değil mi de en çok sayı yiyen?
Galatasaray'la beraber Milano. Evet. İkisinden biri emin değilim. Galatasaray'ın fikstürü de şöyle arkadaşlar. Aslında en rahat fikstür Türk takımları için de Galatasaray'da. Milano ile içeride, Kazan'la dışarıda, Efes'le içeride, Brose ile içeride. Galatasaray 3 içeride maç oynayacak. Evet. Ve dışarıda yani, oynayacağı maçta kazanır.
Aslında.
Tabii.
Ama bu 4 maçı da hedef maçı seçmiştir.
Bence de seçmiştir.
Ama yani, bu 4 maçı kazandığında Galatasaray gerçekten iyi bir adım atar.
Ya Ergin Hoca söyledi. Hani, Euroleague'de bir ara 12 maç falan bir istatistik çıkarılmıştı. Büyük takım yenemiyordu. Ama tersten de kendi seviyesinde kadar hepsini yeniyordu. Öyle bir istatistik vardı. Bakalım bu Ergin Hoca ne yapacak?
Ya beklentimiz eğer Galatasaray buradan 4-3, ya şey 3-1, 4-0 falan bir şey yakalarsa ki Efes Galatasaray maçında kimin favori olduğunu biliyoruz az çok. 3-1 çok iyidir. 3-1 Galatasaray ne yapar? Ama, 6-9 yapar.
Ama şey, Galatasaray
kötü değil. Değil mi? Kötü değil. 6-9 yapar. Galatasaray seyirci avantajını kullanırsa belki Efes'e karşı da iyi bir maç çıkarabilir. Yani bu 7-8 demek. 7-8 demek de playoff hala şansı var.
Devam ediyor demek de ben Galatasaray'ın maksimum 10 galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Yani, totalde.
Ya ben bu 4 maç sonunda bir daha konuşmak gerekiyor.
Yani. 4 maçta da bence 2 galibiyet alırlarsa
Euroleague tecrübesi olmayan bir takım için, bir Türk takım için 10 galibiyet normaldir. Yani bu Türk takımların normaldir. Öyle söyleyeyim.
Öyle.
Euroleague'i bu haftalık kapatalım. NBA'ye geçelim arkadaşlar.
Ama çok Euroleague konuşuyorsunuz be.
Bayağı Euroleague süremizi birazcık Euroleague süremizi açtık. NBA'ye geçelim.
Hadi geçelim. Ne var?
Herhalde Clay ile başlamak lazım değil mi?
Clay is on fire.
Sadece 90 saniye topla oynayarak 46 kere dokunarak 60 sayı attı. Son 29 dakikada.
Yani sen Steph Curry da diyeceğim mi sonunda?
Yok demeyeceğim.
Is on fire. Ve Golden State tabi bu arada
gaza bastı gidiyor.
Batı'nın lideri Clippers'la yendiler.
Evet. Ya şu bunu gördük bu hafta oynanan maçlar sonunda. Golden State hani düzeninde daha da oturmuş durumda. İşte Kevin Durant örneğin topa daha az dokunuyor ama şut verimliliği artmış durumda. O noktada
Kevin Durant şeyde perde lig ikincisi.
Tabii evet, yani bu çok önemli bir şey. Hani baktığınız zaman Golden State'in o hani akıcı düzeni müthiş durumda şu anda. Hücum gidiyor zaten çok iyi skorer. Yani şöyle bir şey var abi. Stephen Curry, Clay artı Kevin Durant üçü beraber zaten NBA'nin en çok üçlük atan oyuncusu yani. O yüzden hani
uzunları da atıyor.
Hani atıyor.
Öyle bir şey var.
Hani topu çok iyi paylaşıyorlar. Ve işte direkt rakiplerini de yendiler yani. Hani öyle de yenmediler. Öyle böyle yenmediler. 20'ye bağladılar.
Beni yenemezsin mesela.
Charles Barkley şey demiş ya, kız gibi basketbol oynuyorlar. Bir soru soracağım. Charles Barkley mi? Draymond Green mi?
Ne diyorsunuz?
Hangisini seçersiniz? Charles Barkley'in en iyi dönemi mi? Draymond Green'in en iyi dönemi mi? Oralar popüler bu da.
Charles Barkley.
Siz ne dersiniz? Ben
Barkley'i seçerdim.
Green'in daha referans o kadar kuvvetli değil.
Evet yani şimdi Draymond'un bir gelişimi görmek
bir lazım. Yani.
Bu kız ama basketboluna ne diyorsunuz peki?
Bence Charles Barkley saçmalıyor.
Bence de saçmalıyor.
Ben böyle düşünmüyorum. Yani siz zaten
başlıyorsunuz. Pota altı diyorsun. Hustle birazcık.
Ya hustle yok. Pota altı mücadelesi yok. Tamamen birbirinden kaçmaya başladı oyuncu.
Hayır abi, ben ona katılmıyorum.
Ben katılmıyorum.
Abi o kaçmaya yani... spacing diyoruz da.
Şimdi şöyle bir şey var abi.
Spacing girl'liği getirir ama.
Abi basketbol ama çok akıcılar. Yani daha geniş bir sahada daha hızlı bir şekilde oynanıyor artık. Yani şimdi Charles Barkley'in oynadığı 90'lar dönemine bakıyorsun. Evet, daha vücut vücuda temas var. Ama bu demek değil ki daha basketbol sert oynanıyordu.
Ya bu biraz elmayı mı seviyorsun? Armut'un sorusuyla aynı şey aslında Orçun. Hani ben Euroleague seviyorum bu yüzden.
Ama hepimiz Euroleague seviyoruz.
Euroleague'de de baktığın zaman artık basketbol daha hızlı ve akıcı oynanıyor. Spacing'e dayalı oynanıyor. Yani spacing demek abi zaten oyuncuları daha doğru şekilde konumlandırmak ve
alanı hani, paylaşmak.
Alanı paylaşmak açmak demek yani. Hani zaten olay bu. Hani baktığın zaman Charles Barkley'nin bence anlaması gereken de bu artık.
Gölü'den ziyade değişik bir oyun var diyelim.
Ya ama şeye katılıyorum. Bir şeyine katılıyorum Efe'cim. Herhalde 90'lar, 2000'lerden falan daha zevkliydi şimdi. Yani mesela 2010'lar 2000'lere göre daha iyi. Hani ama 90'larda 2000'lere göre.
Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. 90'lardaki maçlar abi izliyorum yani böyle.
Ağır.
Slow motion yani. Slow motion yani.
Topu ver, sektir.
Şimdi bakıyorsun tempoya, akıl almaz bir tempo var yani. Şimdi Charles Barkley de...
Ya ben şeyi seviyordum Orçun. Eskiden mesela Detroit Indiana deplasmanlarına gitmekten korkardı takımlar. Hani bu asıl yüzünden. Daha doğru. Sert bir basketbol oynanırdı ve bir mesaj var. Takımın karakteri vardı.
Yani şimdi
burada, bu karakterden uzaklaştılar.
Buradaki ekip belki böyle hustle game'i seviyor ama basketbol izleyenlerin çoğu skor bekliyor yani. Spektaküler ya hareketler bekliyor. Evet.
Hustle olmadığını mı düşünüyorsun şimdi?
Hustle kavramının anlamını değiştirdi.
Ya post up yok ya. Onu demeye çalışıyor yani. Mesela kolunu koyup itme.
Tam yok da abi, şimdi baktığın zaman fiziksel anlamda da acayip bir işte. Hani vahşilik durumu var yani. Hani Anthony Davis gibi bir yani komplike uzun 90'larda
şey bir yoktu vardı. Yani. Anthony Davis Kevin Garnett'ın kariyerinin aynısını mı yaşayacak diye bir yazı vardı. Ne düşünüyorsunuz?
Takımın leşliğini düşününce yani yazık oluyor tabii Davis orada. Adamın
en iyi sezonunu geçiriyor.
Golden State konusunda bir çok bilmiş bir yorum da Doug Rivers'dan geldi. Ya sonuçta sadece bir tane şampiyonlukları var dedi. Yani pardon da kimse herhalde sorup sormadığını bilmiyorum. Doug Rivers'ın da bir tane şampiyonluğu var ve Doug Rivers'ın şampiyonluğu 2008 Boston'la ve Boston kadrosunda hani Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo, işte Kendrick Perkins, değil mi? Tabii. Yani böyle bir kadroyla şampiyon oldun. Yani sen de böyle takımı yaratarak şampiyon olmadın. Doug Rivers önce bir kendini ispatlasın, ondan sonra
belki Golden State'de. Belki oyunculuğundan baz alıyor olabilir hocam.
Yani koçluğunu şey yapacağız.
Doug Rivers iyi bir koç abi.
Kötü koç demiyorum. Sadece şampiyon Golden State'i böyle ezme hakkı yok kimsenin. Çünkü Curry... Şimdi,
şu ama Golden State sağda cevap vermiş herhalde.
Stephen Curry NBA'ye geldiğinden beri bir süper yıldız değil.
Golden State'i...
Tabii 20
yıldız. Anten taksın
abi. Yani Stephen Curry NBA'ye geldiğinden beri bir süper yıldız değil. Mesela toplam istatistiklerde Westbrook daha önde. Stephen Curry 3 yıldır süperstar seviyesinde. Yani bunu unutmayalım. Hani ya Golden State 15 senedir tepeye oynamıyor.
Evet.
Onu bir kapatabiliriz.
Yani Golden State bence bu noktada çok iyi bir örnek. Yani basketbolun nereye doğru evrildiğini direkt anlatan bir örnek. Evet. Hani... 90'lardaki gibi vücut vücuda temas yok belki. Evet, o hani sertlik tırnak içinde yok. Ama şimdi Klay'in mesela o performansına baktığın zaman Klay gibi bir skorerde 90'larda yok örneğin. Veya hani Karl Anthony Towns gibi bir uzun, her şeyi yapabilen bir uzun 90'larda yok. Yani baktığın zaman oyunun çeşitliliği arttı. Yani o yüzden oyun bence giderek daha zorlaşıyor.
Oyun bu tarz oyuncular geliştirmeye zorladı.
Yani her takımın da şimdi özellikle Golden gibi takımlar için söylüyorum. Hasılı sevmiyor gibi bir şey de diyemiyorum. Ona karşı bulabildikleri çözümler artıyor. Alternatifleri artıyor. Yani
çözüm üretiyorlar.
Tabii şuta dayalı bir oyun stilleri yok. Çok fazla top çeviriyorlar. Bir ucunda 20 pas yapabiliyorlar. Farklı pozisyonlarda net çözümler bulabiliyorlar. Ki attıkları sayı ortalamada o yüzden daha yüksek. Açısı Cleveland'da da aynı pozisyonlar. Yani bu özellikle üst düzey NBA takımlarında bu çözümler artık artmaya başladı. Uzun oyuncular direkt posta oynamıyor. Her birinin şut tehdidi artıyor gitgide. Yani bu oyuncuların hani belli bir görevleri vardı eskiden.
Zaten zaman top yok yani öyle topu alacaksın falan.
Aynen öyle zaman yok yani.
Yardım gelir. Yani oyun çok akıcı artık hızlı.
Golden State'le ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Golden State maç başına 102-103 pozisyon yaratıyor. Yani olağanüstü rakamlar ve 100 pozisyon başına 115 sayı atıyor.
Bak şunu da söyleyeyim.
Ve o yüzden zaten ortalaması
120. Ya şu dakikaları düşünün ya. 8 ne ya?
Bak, onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim yani. Şimdi Chicago'nun mesela o efsane döneminde işte hani o hani 82 maçın regular season 72 maçını kazanlar. 72 onluk bir serileri var. Golden State bunu kırdı. Ve bu zamanda onu kırmak çok daha, zor. Çünkü çok daha hızlı ve çok daha yorucu. Evet yani böyle bir dönemdeyiz yani artık.
Futbola yaratılan Barcelona etkisi basketbola Golden State yarattı.
Aynen öyle abi. Aynen öyle.
Cleveland'la ilgili önemli bir gelişme var bu arada. LeBron all time yani tüm zamanlar skorer listesinde 9. Total sıraya basketbol geldi. 27.315 sayı sanırım. Elvin Hayes geçti. Şimdi soruyu soruyorum. Birinci sıradaki Karim Abdul-Jabbar'ı kariyer sonunda 38-39 sayıyı geçer mi LeBron?
Elini kolunu sallaya sallaya geçer.
Efe
çok rahat.
Asist yapa yapa geçer.
Aslında yani bu
10.000 sayı var.
Tabii
11.000 sayı var.
İkinci, üçüncü sıralar daha yükseldiği zaman artık iyice kendisine bunu şey edinir.
Zaten var mı şu an böyle bir hedef?
Tabii ki vardır yani. Artık 40 yaşına kadar oynar onu geçmek için bence.
40 yaşına kadar oynarsa kesin görür.
Yani zaten. Sezonluk biraz önce bir hesaplama yaptık zaten. 2000 ile 2500 bir şey atıyor arasında bir şey atıyor. Yani bu zaten 4 sene daha oynasa o kafaya geleceğini 5-6 senelerde zaten
11.000
gösteriyor. 11.000 fark. Kerim Abdul-Jabbar şeydir biraz bu durumda. Yani istemezdim.
Yok be hiç taktığını zannetmiyorum.
Yani. Net takıyor abi. Orada birinci ismimi görmek çok beni etkiler diyen oyuncu olsam.
Abi ben öldükten sonra geçirdim.
Yani mesela manajın ölür bence
abi. Şey demiş yani miras minimumu da değil ne oldu hani evet. Dönüp bakmayacağım falan demiş.
O yüzden Ginobili seviyoruz hocam zaten.
Evet
özellikle. Öyleyim, kaldırmadığı kupa kalmadı ki yani hani Avrupa'da bile kupa kaldırdı adam.
Houston Oklahoma'yı yendi. Bu arada Westbrook'la ilgili şeyi söyleyeyim. Michael Jordan'dan sonra işte 7 maç üst üste triple double'ı var. Yakaladı Michael Jordan ama bir maç quadruple double yaptı aslında. 10 top kaybı var. Yani hani modern basketbol tamam spacing falan diyoruz ama bu kadar da top domine edilirse ve mesela hani izliyordur bizi dinleyenler Kaan Kural'ın basketbol kontrolüdeki programlarında en çok hoşuna giden maç şey dedi mesela hani maçlar Houston maçları dedi ben şok oldum yani hani James Harden bu kadar topu domine ederken nasıl bu kadar zevk alıyor ben mesela o kadar Oklahoma ve Houston maçlarından zevk almıyorum
yani keza ben de
yarısını bir adam kullanıyor topları
yarısını da diğeri kullanıyor
one on one gibi.
Ya bakalım bu geçer mi peki şey seride Michael Jordan'a geçer mi veya toplam Oscar Robertson'ı zorlar mı? Oscar Robertson zor da.
Ya bu şekilde devam edecek mi ben emin değilim yani.
Westbrook.
Westbrook.
Hayır Westbrook derken takımın bu hali. Westbrook'a bu kadar kilitlenmiş şekilde yani bir parça eklerler
mi? Durant yokken geçen sene.
Griffin diyorlardı bir ara yani nasıl gelir ne olur.
Griffin'in geleceğini zannetmiyorum ama Chris Paul'un kontratı biterse San Antonio Spurs diyorlar bu arada.
Tam sene. Yeri. Tam
bence
yeri.
De çağırıyor.
Olmaz mı?
Bütün dizeler
bence, ya. Yani San Antonio gene hanedanlık kurar ya oraya gider. Kurabilir ya. Düşününce çünkü tam Popovic basketbol oynuyor. Ama bir uzun daha eklemeleri lazım oraya ya. Yani düşünsene abi. Hani Tony Parker şu anda çok kötü durumda. Formsuz durumda. Yani bir de zaten.
Ben Lee'nin çok yumuşak olduğunu düşünüyorum.
Sen doğru. Yani. Zaten
herkes yumuşak orada.
Popovic de demiş ya Bulls maçından sonra hani oyuncuların işi Hazır gelmek. Evet yani kabul edemem demiş yani. Yani
hazır gelen oyuncuya maç konuşması yaparım gibisindenmiş.
Evet.
Noe'nin biraz dağıtmadan Noe'nin notları var biraz. Onlara geçelim isterseniz.
Şimdi Chicago şaşırtıcı bir performans sergiledi. San Antonio'yu yendiler hafta içi. Ama gittiler Philadelphia'yı yenildiler. Yani bu nasıl başardı? Bu merak ediyorum hakikaten.
Ersan etkisi.
Ersan etkisi. Hakikaten yani 23 sayı 8 rebound olmuş. Helal olsun yani. Güzel bir maç çıkardı. Ve Oklahoma'nın serisi 7 maça çıktı. Dün de Houston'u mağlup ettiler. Sesiye tam takip ettim ama James Harden'ı överken kesin bir anomalik yapmıştır yani. Portland'ın hafta içinde Memphis'e 86 sayı atarak mağlup olduğunu gördük. Geçen hafta o kadar skorer takım diyordum, övüyordum. Ona tam tersini gerçekleştirdiler. Beni de burada yüzümü kararttılar. Aslına bakarsanız yani aralarındaki farklar gittikçe azalıyor. Yani
Lakers pot playoff dışında değil mi şu an?
Lakers şu an playoff dışında ve üst üste birkaç maç kazanmaları lazım toparlanmaları için. Notlarıma baktığım zaman kesinlikle zor. Memphis'in de mesela güzel bir serisi var. 5 maçtır kazanıyordu. Onlar da Golden'a gidecekler. Bozulacak. Yarım maç olacak. Muhtemelen bozulacak zaten burada.
Yeniyorlarmış Golden State'i falan.
Chicago şu açıdan da beni şaşırttı. Dallas'a da yenildiler. Hafta içi 182.
Evet. Yani Chicago bu sezon galiba kendi aralarında anlaşmışlar. Biz büyük maçları kazanıyoruz, küçük maçlara bakıyoruz şeklinde. Çok
değişik bir konsantrasyonlar var.
Çünkü yani San Antonio'yu yendiler. Ondan önce Cleveland'ı yendiler. Hani
arada böyle şeylere yeniliyorlar işte.
Sonra gidip Dallas Philadelphia gibi özellikle bu sezon takımlara kaybediyorlar.
Bu sezon Dallas yenmek başarı.
Evet.
Dallas zaten Indiana'yı da yendi bu arada. Acayip bir şey oldu. Bir not vereyim ben. Portland ve Lakers 100 pozisyon başına 109 sayı yiyerek NBA'de en kötü performansa savunma açısına sahip olan iki takım gibi görünüyor istatistiksel olarak. İlginç komik bir şey vereyim. Noyan varsa başkanım da ekler. Popovic'e bugün okudum. Amerikan başkanlık seçimlerinde 25 tane oy çıkmış. Yani Çare Drogba gibi. Çare Drogba gibi birileri yazmış böyle. Çare Popovic.
Evet.
Güzel abi.
Getir hemen orada bir düzen kursun.
Hemen bir Avrupa yönetim tarzı.
Bir de şeyi söyleyeyim. New York Collegiate maçındaydı değil mi? 30'a bağlanmıştı. Maç su şişesi sallama işi oldu. Yani şey.
O ne ya?
LeBron ne kadar eğleniyorlar ya.
LeBron maç içerisinde
çıktı ama.
Yani ayıp
ya. Bu yapılmaz ama.
Yani burada su şişesini havada tutmaya çalışıyor.
Oyuna saygısızlık abi yani. Hani LeBron da olsan.
Yapma yani.
Gerek yok ya. Yani.
Şimdi bu arada şöyle bir duyum aldım. Celtic'in Dallas'tan Andrew Bogut'u takas etmek istediğine dair.
Kim?
Celtic. Celtic'te şöyle bir şey var. Onun yerine de tabii Al Horford'u takas edecekler diye yazmışım. Nasıl bir plan var kafalarında?
Olmadı.
Tamam, ben de bilmiyorum.
Horford'u yeni aldılar ya.
Horford'dan memnun değiller miymiş yani? Ben içeriği tamamladım.
İçerik şu yani onu verip Bogut'u alacaklar diye bir şey duydum.
Horford, Bogut.
Umarım yanılırlar.
Ama Dallas kaptıklarıyla çok ikisi oyun verdiğini yani düşünüyor orada. Noyan'a katılıyorum çünkü Dallas playoff'a kalamazsak Bogut'u da verelim iyice yer açalım falan
tamam, kafasında. Onu anlayabiliyorum da Celtics Bogut'u ne yapacak abi şimdi?
Horford'u verirse ne yapacak ben de söylüyorum evet, ama vermeden alırsa bir yani, belki bir şey olabilir yani.
Şimdi çünkü şöyle bir durum var. Al Horford'u verip Bogut'u almak saçma yani. Halford'un oyuna kattıkları bambaşka çünkü.
Tabii bambaşka.
Efecan'ın iki tane notu var son. Bugün biraz uzattık.
Daha önce söylediği bir pose kavramı vardı hatırlarız hepimiz herhalde. LeBron ve arkadaşları konusunda.
Hı-hı. Yaladı onu.
Ha, kelime seçimim yüzünden ileride pişman olabilirim diye bir açıklaması var.
İleride.
Evet. Ve Jason Kidd'in hep konuştuğumuz Antetokounmpo üzerinde şöyle bir açıklaması var. LeBron ve Dirk karışımı olarak
abartmasın.
Ya yani abartmasın ama oyun tarzı olarak ne olur ne biter ben de beğeniyorum Antetokounmpo.
Doğru ama yani şutunu bir kere
takım performansı bir yere gelmedikçe Antetokounmpo'nun istatistikleri bir şey ifade etmeyecek. Öyle görünüyor. Evet. Çünkü her istatistik de birinci değil mi? Yani
yoksa çok özel bir oyuncu Antetokounmpo. Evet.
Yani bütün şey LeBron'un final serisindeki bütün istatistikler de takım birincisi aşağı yukarı.
Birinci ama işte hani Dirk Nowitzki şutu atmak da başka bir.
Şut atabilirse belki değişir. Yani.
Bizim için bu hafta mutlu olan Ersan'ın gayet formda olmasıydı. Gündemi yine değerlendirdik.
Togan amma çok konuştum be.
Ben de çok konuştum. Şaka şaka. Bu haftalık kapatıyoruz arkadaşlar.
Yeter.
Gelecek hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.